Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Tarık Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve Kur'an mucizelerinden bahsedeceğiz. İman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatlerinin hayatımızdaki önemi çok fazla. İman etmeyen insanların imanına vesile oluyor. İman edenlerin de imanın artmasına vesile oluyor. Bu yönden dolayı da iman hakikatleri gerçekten önemli bir yer kaplıyor hayatımızda da. Bunları görüp de insanın Allah'ın yaratığı sanadını, Allah'ın kudretini daha iyi ve daha net şekilde anlayabiliyoruz.
İnşallah.
Onlardan biraz
İnşallah.
bahsedelim isterseniz.
İnşallah. Bahsedelim. Hücreden başlamak istiyorum. Çünkü Allah'ın özellikle son ahir zamana sakladığı özel teknolojiyle içindeki detayları daha yeni anlayabildiğimiz, ama ne detaylar, ne kadar büyük mucizeler, nasıl derin böyle organizasyonların olduğu çok hayati bir nokta hücrenin ve hücrenin içeriği. Oradaki bilinç, oradaki ihtişam. Yani mesela bu dışından baktığımızda bu çiçek mesela nasıl güzel altın oranları var, nasıl güzel renkleri var, nasıl güzel tohum yapma teknolojisi var. Bunların hepsi aslında o canlının bedenindeki o küçük hücrelerin vesilesi, Allah'ın vesile ettiği o hücrelerin bir eseri olmuş oluyor maşallah. Bir de bilinç var hücrelerde. Öyle bilinç ki karar veriyor mesela. Hiçbir duyu organı, beyni, aklı olmamasına rağmen dış ortama bakıyor. Kendisi mesela o canlının, bak bu bitki de olur, insan da olur, başka bir canlı da olur. O canlının trilyonda biri olmasına rağmen, bir kütle olarak, büyüklük olarak, yani trilyonda biri kadar küçüklükteki bir canlı. Çünkü canlı trilyonlarca hücreden oluşuyor. Canlısına göre değişiyor. Trilyonlarca ya da biri olmasına rağmen o an vücudun neye ihtiyacı olduğunu bilip ona göre dışarıdaki malzemenin bir kısmını içeri alıyor, bir kısmını da almıyor. Karar veriyor, bilinç gösteriyor. İrademi kullanıyor, iradesini kullanıyor. Ben diyor bu fosfatı alacağım çünkü vücudun ihtiyacı var diyor. Ben diyor bu sodyumu almayacağım çünkü çok fazla var zaten diyor. Almıyorum, almıyorum içeri diyor. Bununla ilgili özel sistemleri var. Kapıdan geçemedi mi geçemiyorsun. Çok güvenlikli kapıları var. İşte oradaki akıl ve bilinci biz biliyoruz ki Allah'ın orada tecellisini görüyoruz. Çünkü o hücre trilyonlarcadan bir tanesinin oluşan canlının bir parçası. O bilemez canlının tamamının neye ihtiyacı olduğunu ama bilir gibi davranıyor. Yani Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Şimdi onunla ilgili bir sunum var. Hücre zarındaki akılla ilgili. Bununla hemen başlayalım inşallah. Hücre zarı hücrenin ihtiyacı olan maddeleri tanıyor, seçiyor ve büyük enerji harcayarak bu maddeleri hücre içine alıyor. Bu transferdeki birçok olayın sırrı kullanılan üstün teknolojiye rağmen halen çözülememiştir. Hücre zarı dahil birçok hücredeki akıl alameti olan davranışların, moleküllerin ve hücrelerin gösterdiği davranışların zaten teknolojiyle değil, akılla çözülecek bir konusu var inşallah. En doğrusunu Allah bilir. Zar, yani hücre membranı, çift yarıklı yağ molekülleri, moleküllerin arasında hücreye giriş çıkışı sağlayan kapılar ve zarın dış ortamı tanımasını sağlayan algılayıcılardan oluşur. En genel anlamda tarifiyle. Şimdi bu kapılar ve algılayıcılar protein moleküllerinden yapılmıştır. Görüyoruz ekranda nedir bu yeşil renkte olan büyük kesimler. Bakın onlar hücre kapıları işte. Bunlar proteinler. Ondan sonra dışarıda neler var? Dediğim gibi mesela bu kalsiyum olsun, bu potasyum olsun. Ne yapıyor? Karar veriyor hücre. Potasyum içeri alıyor. Kalsiyumu da içeri alıyor. Ama ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Bakın hepsini almıyor içeriden dışarıya. Burada karar ve bilinç gösteriyor. Kim gösteriyor? Hücre gösteriyor. Hücrenin milimetrenin binde bir boyutlarındaki canlı. Hücre zarı, hücrenin dışındaki sayısız kimyasal maddeden hangisine ihtiyaç duyduğunu bilip bunları tanıyıp ayırt ediyor ve yalnızca onları içeri alıyor. Son derece ekonomik bir şekilde fazlasını kesinlikle içeri almıyor. Çünkü her alım, bazı moleküller büyük oluyor. İçeri alınması ciddi enerji sarfiyatına sebep oluyor. Aldığı zaman eğer ihtiyacı karşılamayacak veya daha sonra çok sonra kullanacak bir şeyse peşin peşin enerji harcadığından dolayı canlının metabolizmasını ne yapar? Sıkıntıya sokabilir. O yüzden bütün malzemelerin hepsini bir anda içeri almıyor. İhtiyaç hasıl olduğu anda ihtiyaç kadar alıyor ancak. Veya o an ihtiyaç ne kadarsa o kadarını alıyor. Bir yandan hücrenin içindeki zararlı artıkları da tespit edip hiçbir zaman kaybetmeden hücrenin dışına toksin maddeleri de hemen atıyor. Onları da paketleyip atıyor. Beyinden veya vücudun çeşitli bölgelerinden hormonlar vasıtasıyla taşınan mesajları anında hücrenin merkezine ulaştırmaktadır. Bu işleri yapabilmesi için de zar, hücre içindeki bütün faaliyete ve gelişmeleri bilmeli, gerekli veya fazla olan maddeleri sürekli kontrol etmelidir. Hücrenin yaşamını devam ettirmesi için zarlardan geçmesi gereken maddeler arasında çok büyük moleküller, küçük moleküller, elektronlar ve hatta fotonlar bulunur. Bitki hücresinde olduğu gibi değil mi? Fotonlar ne yapıyor? Orada enerji olarak kullanılıyor, fotosentez enerjisi olarak. Devam ediyoruz. Bazen hücre kapısı kendisinden çok daha büyük bir molekülü yüksek enerji harcayarak, ya bilinç göstererek alması çok acayip bir konu. Çünkü küçük mesela parçalar var. Bir de büyük parçalar var. Hani bu yılanın çok büyük yumurta yutuyor ya böyle. Ama yılan biliyor ki yumurtanın içerisinde ne var? Enerji var. Çok büyük besin değeri olan bir gıda değil mi yumurta? Ama kendi vücudun kalınlığı kadar. Ama ne yapıyor? Ne yapıyor? Ediyor yılan. Hepsini yutuyor, içine alıyor. Değil mi? O içindeki besin maddelerini, proteinlerini, çok değerli yiyecek maddelerin hepsini metabolizmasına kazandırmış oluyor. Bu yılanın görerek, koklayarak yaptığı bir hareket. Yumurtanın ne olduğunu biliyor. Kokluyor çünkü. İçindeki maddenin ne olduğunu bilip bilinçli bir hareket sergiliyor. Hücre yok ki burnu koklasın. Hücrenin yok ki böyle algı sistemi algılasın.
Bir de karanlık bir ortam hiç. Hani görebilmek için gözü daha iyi olsa görebilecek bir ortam değil. Kapkaranlık
evet,
bir ortam.
Hem yok hem de olsa da görebilecek bir ortam değil. Doğru. Ama bilinç gösteriyor. Neredeyse kendisinin 5'te 1'i büyüklüğündeki kalın böyle molekülleri hücrenin içerisine çok özel bir sistemle. Bunu daha önce anlatmıştık. Daha yine de anlatırız. Özel protein aktivitelerle hücrenin içerisinde bilinç göstererek alıyor. Aldıktan sonra hücrenin içerisinde de onu parçalarına ayırıp kullanmaya başlıyor maşallah.
Maşallah.
Bu ciddi bir bilinç. Bu ciddi bir akıl göstergesi maşallah.
Maşallah.
Devam edelim. Pinositoz denilen bu işlemde hücre zarı bir miktar içeri gömülüyor. Oluşan çukurun içine hücre dışında bulunan büyük moleküller alınıyor. Bu çukur içeri doğru iyice çekilerek hücre içine alınıp bir kesecik halinde kullanılıyor. Yani bir anlamda hücreye ihtiyacı olan maddeyi yutuyor diyebiliriz. Fagositoz da deniliyor buna. Hücre zarı oksijene, yağlara ve elektron yüklü olmayan küçük moleküllere karşı geçiriyendir. Bakın tekrarlıyorum. Oksijene, yağlara ve elektrik yüklü olmayan küçük moleküllere karşı geçiriyendir. İyon veya protein gibi elektrik yüklü olan veya kutupsal olan büyük moleküllere karşı ise geçirgen değildir. Yağdan bir tabakanın hücre zarının böylesine hassas işleyen bir seçim mekanizmasına sahip olması, Allah'ın hücre zarında tecelli eden sonsuz ilminden sadece bir örnektir. Bu aşağıda görüyoruz. Şimdi iyon ne demek iyon? Yani elektrik yüklü molekül ne demek? Şu demek, her an başka bir molekülle bileşik yapabilme ihtimali olan madde demek, atom. Kararlı halde olduğu zaman iyon yüklü olmuyor. Protonla elektron dengede oluyor, o zaman kararlı oluyor. O zaman dış ortamdan herhangi bir molekülle bağ yapması daha zor. İşte daha çünkü aktif değil. İlgisi az diğer moleküllere karşı. Ama eğer bir tane elektronu fazlaysa veya eksikse, o zaman eksi veya artı yüklü oluyor. O zaman şiddetle o elektron eksiğini tamamlama ihtiyacı duyuyor atom. Onun için hücre diyor ki, bir dakika, sen şimdi bizim içimize girdiğin zaman hücrenin içinde ne yapacağın belli olmaz. Tutar mesela OH'tır, gider bir oradaki bir karbon grubuna bağlanır, alkolik özellik gösterir. Veya hidrojenler başka bir şeye bağlanır, tutar asidik özellik gösterir. Metabolizmayı ne yapar? Tehlikeye sokabilir. Hücre atomun elektron ilgisine göre içeri alıp almama kararını veriyor ve almıyor, tehlikeli diyor. Biz bilmiyoruz elektron ne, proton ne, ama hücrelerin hepsinin zarı bu şekilde dizayn edilmiş maşallah. Maşallah. Ama maşallah, yağ gibi zaten kendi zarının ham maddesi olan bir maddenin her zaman işe yarayacağını ve zararlı olmadığını da bilip sürekli içeri almaya uygun bir yapıda.
Evet, şöyle bir şey var. Demek ki evrimcilerin dediği gibi aşama içinde zaman zaman olmadığını görürüz. Çünkü bu hücrelerin mesela bunu ayırt edememesini düşündüğünüz zaman, bu şekilde ayırt edemediğini düşündüğünüz zaman bu hücre ölüyor mesela. Bir şekilde fonksiyonunu devam ettiremiyor. O zaman bu öldüğü zaman bunu deneme yanılma yoluyla demek ki yapamayacak hücre. Bu şekilde de biz şeyi görüyoruz. Aşama aşama olmadığını görüyoruz. Allah'ın bütün organizmaları, bütün canlıları birden yarattığını ve özelliklerini ne yapması gerekiyorsa, görevleri ne gerekiyorsa o görevleri onlara vahyettiğini görüyoruz. Bu da işte evrimcilerin dediği gibi aşamayla oluşum olmadığının birebir örneği. Çünkü deneme yanılmayla olmuş olsa hücreler bugüne dahi gelemeyeceklerdi. Bugüne hücre gelmemesi demek de bizlerin de yaşamaması demekti. Bu da bize bir kez daha kanıtlıyor zaten İnşallah. Allah'ın yaratıcı olduğunu ve yarattığını inşallah.
İnşallah. Zaten fosil kayıtlarına baktığımızda da bütün canlıların bir anda herhangi bir geçmiş olmaksızın bir anda ortaya çıktığını gösteriyoruz ki bu da paleontoloji açısından canlılığın Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor inşallah. O açıdan da hani paleontoloji senin dediğin gibi hem biyolojik açıdan hem de paleontoloji açısından da yaratılışın kesin bir delili olduğunu görüyoruz inşallah. Maşallah.
Evet. Hakikaten yani bu çok büyük iman hakikati. Yani hücrenin içinde bu kadar akıl olması. Zar sistemi çok acayip hücrenin. Maşallah. Birbiriyle birleşiyor, içine alıyor, dışarı çıkartıyor. Bakın bir devam edelim. Ben de bir filmde bu hormon salgılamalarının, proteinlerin nasıl hücrenin dışına çıktığının gösteren bir sistem var. Onun filmini izleyelim. Yani hücrenin zarında hakikaten muhteşem bir akıl var maşallah.
Bire geçmemiz lazım.
Evet.
As for export, such as proteins, leave a cell through secretion.
Proteinler salgılanarak hücrenin dışına gönderiliyorlar. Şimdi onun nasıl çalıştığını gösterecek. Hücrenin içinde, bakın bu endoplazmik retikulum diye bir sistem var, zarlardan oluşuyor. Bunun kaba olanı var, düz olanı var. Kaba olanının üzerinde de ribozomlar var, yani protein fabrikaları, protein üretimi yapılıyor. Burada proteinler yapılıyor. Bunlar dışarı gönderilecek olan proteinleri bu membran sisteminin yani zar sisteminin içerisine salgılıyorlar proteinleri üretip. Buradan da düz endoplazmik retikuluma geçiyor üretilen proteinler. Burada gördüğümüz gibi.
İletim sistemi yani endoplazmik retikulum.
Evet ama muhteşem sistemler yapılmış. Yani bunların hepsinin bir amacı var. Şimdi göreceğiz böyle zincirleme gidiyor ve hücrenin içi yani su dolu kapkaranlık bir ortamda çok muhteşem bir kusursuz bir düzen var. Üretiliyor. Oradan belli yerlere kaydırılıyor. Bakın şimdi ama onun sebebini gösterecek. Yani işlemden geçirilmek üzere belli hücrenin organellerine götürülüyor. Bakın buradan çıkıyor. Mesela bu sistem muhteşem bir sistem. Bir zarın içinden proteinler geliyor. O zarın içinden o zarla çevrilerek ama o zarda hiç zarar görmüyor. Delik açılması lazım normalde. Öyle olmuyor. Etrafını keseyle çevirerek çıkartıyor. Yani koruma altına almak için. Ama zar bu şekilde yaratılmış. Yani dinamik bir yapısı var. Durağan değil. Normalde değil mi? Katı olabilir moleküllerden yapılı. Bir darbede delik açılırdı. Öyle olmuyor. Darbe oluyor ama o etrafını keseyle güzelce paketleyip dışarı veriyor onu. Bakın bu kargo çıkıyor. Golgi'ye gidiyor. Nereye gideceğini de biliyor. Şimdi Golgi'nin Golgi bir posta ofisi. Aynı zamanda burada proteinlere ekler ekleniyor. Bir tarafından geliyor bakın giriyor Golgi'nin. Diğer tarafından işlemler yapılmış olarak çıkacak. Golgi'de bölüm bölüm. Ama işte bu zardaki muhteşem sistem bakın yapı. Onu oradan oraya geçiriyor ama geçerken de hep işlemden geçiyorlar. Bu da muhteşem yani. Herkes görev yeri nerede ne yapılacağı belirlenmiş. İçinde enzimler var. Enzimler özel ekler ekliyorlar mesela bu proteinlere. Based on each protein's function and final destination. Ve nereye gideceği belirleniyor çünkü özel bir posta kodu ekleniyor aynı zamanda. Ve şimdi bu keselere aynı proteinler yerleştiriliyor. Yani nereye gidecekse hepsi birlikte aynı keseye konuyor. Öyle bir düzen var. Yani nereye gideceği belirleniyor. Posta kodu ekleniyor. Ama hepsi gruplar halinde paketleniyor. Bunun bir akıl olması lazım. Yani bir yerde biz bir paketlenme olduğunu görsek. Değil mi? Paketlere ürünler yerleştirilmiş. Her pakete aynı ürün yerleştirilmiş. Güzelce paketlenmiş. Üstü kapanmış. Üzerine de posta kodu yazılmış böyle. Şuraya gidecek diye. Ne aklına gelir insanın?
Üstün bir akıl yapmış.
Tesadüfen onlar kalkıp da kutuların içine girdiler. Kendi kendilerine posta kodu eklediler diye bir
birisi yapmış.
Kepaze bir düşünce tabii. Tabii. Yani orada bir akıl oldu. Çok açıktır yani. Çocuk bile yani bilir bunu. Burada çok üstün bir akıl var. Yani teknoloji o kadar muhteşem ki. Çünkü bunlar molekül demek. Milimetrenin işte milyonda biri, yüz binde biri büyüklüğünde yapılar bunlar. O kadar boyutta bir sistemde böyle muhteşem bir düzen, kusursuz bir düzen görüyoruz. Hatasız. Ve bu çok hızlı oluyor. Yani hücrede saniyede 2000 protein üretiliyor. Bakın bir saniyede. Bu bir saniye. Bir saniye 2000 protein. Bir daha 2000 böyle arka arkaya geliyor. Yani şey gibi böyle hani 2000 protein, 2000 protein, 2000 protein. Hiç hatasız bu sistemden geçiriyorlar hepsi.
Makine olsa bozulur, bir şey yapar. Hani arıza verir ya da eksik bir şey yapar, fazla bir şey yapar. Oysa bu sistem hep aynı şekilde hiç bozulmadan insan hayatı boyunca devam ediyor ya her
bu,
saniyede.
Bu akla alacağı bir hız değil yani. Böyle bir posta, dünyanın bir posta ofisini düşünelim. Saniyede 2000 tane mektup gelse posta ofisini doldurur çöker, biter oradan. Postacılar falan kaçar zaten, bırakıp giderler yani. Öyle bir şey kalmaz sistem. Çöker. Sistem çöker, anında çöker. Hücreler hiç öyle bir şey olmuyor. Saniyede 2000 protein, 2000 protein, 2000 protein, 10 milyar protein var diyor bilim adamları hücrede. Ama bu sistem hiç hatasız işliyor. Bakın keselerin içinde paketlendi. Aynı grup proteinler. Bunlar çıkıyor şimdi. Bakın üzerinde özel yapılar var. Neden olduğunu göreceğiz. Bunun üzerinde özel işaretleyici proteinler var. Nereye bağlanacağını gösteriyor. Bakın burada da alıcıları var. Bu keseciklerin ki kesecikler özel olarak oraya bağlanabilsin diye. Bunlar bekliyor normalde. Bu sistemin yani gösterdiği sistem o şekilde. Dışarıdan bir uyarı geldiği zaman ya bu proteine ihtiyaç var diye o uyarı da proteinler yoluyla oluyor. Bakın hep proteinler. Hepsi molekül. Cansız molekül bunlar ama muazzam bir akıl gösteriyor. O uyarı geldiği zaman gidiyor. Mesela bir uyarı geldiğinde hücreye kalsiyum girişi artıyor. İşte kalsiyum girişinin artması bunları salgılattırıyor. Normalde salgılanmıyor bunlar. Ne yapıyor bakın görüyor musunuz? Gitti. Hücrenin membranından birdenbire birleşiyor. Ama normalde gitmiyor oraya. Bunu yapmıyor. İstese de yapamaz. O kalsiyumun gelmesi gerekiyor. Uyarının gelmesi gerekiyor. Peki o zaman ne demek bu? O sistem değil mi? İhtiyaç olduğunda, ihtiyaç olduğu kadar proteini dışarı çıkarmak üzere tasarlanmış yani yaratılmış. Maalesef. Allah tasarlamaz. Allah tasarlamaktan münezzehtir. Değil mi? Bir amaç var, bir düzen var, kusursuz bir düzen var. Bu bir yaratıcının sonsuz varlığını kanıtlar. Bu net bir bilimsel delildir değil mi? Allah'ın varlığının net bilimsel delili inşallah iman ettirtir insana. İnşallah.
Sırf bu bile aslında insanın iman etmesi için fazlasıyla yeterli.
Hemen yani inşallah. Tabii bir de bunu girip bir görsek böyle.
İnşallah.
7 milyar insan secdeye kapanır inşallah. Hücrenin içine girsek. Değil mi? Bu hali, bu sistemin böyle gözümüzün önünde işlese.
Tabii.
Bu insanlar gözünün önünde olmadığı için biraz ülfet oluyor böyle. İşte filmini görüyor. Ondan sonra ertesi gün ne yiyeceğim diye düşünüp arkasına gidebiliyor bazı bir kısım insanlar.
Evet.
Öyle değil yani bu her an işte vücudumuzda 100 trilyon hücrede. Her an bu sistem işliyor böyle bu şekilde kusursuz olarak. Bakın dışarı atılıyor. Ama gerektiği kadar yani burada da başıboşluk yok. Yani proteine ne kadar ihtiyaç varsa o kadar. Mesela bir hormon oluyor. E hormonun fazlası da zarar, azı da zarar. Tam olması gerektiği kadar oluyor.
İnşallah.
Çünkü hormonun yaptığı işlev sonucunda ortaya çıkan sonuç da tam olması gerektiği gibi olmak zorunda. Mesela diyelim ki insülin kan şekerini ayarlayacak. Kan şekeri ne kadar olmak zorunda? 60 ile 110 arasında. Ya da 120 diyelim mesela. O sınırlar arasında tutulmak zorunda. O sınırlar arasında tutulması için insülinin de hep belirli kontrollü olarak salgılanması gerekiyor. O da yeterli değil. Allah bir sistem daha koymuş. Glikagon diye bir hormon var. İnsülin kan şekerini düşürürken glikagon da yükseltiyor. Bir ani bir düşme böyle bir şey olduğu zaman hızlı bir düşüş. Hemen glikagon devreye giriyor bu sefer. 60'lık sınırın üzerine çıkartıyor. Çünkü altında şuur kaybı, bayılma, koma, ölüm olur. Evet. Fazlası da öyle. Fazlası olduğunda o zaman hemen insülin devreye giriyor. Glikogonu durduruyor vücut, pankreas. Bu sistemlerle çalışıyorlar.
Maşallah.
Hiç hata yok yani. Bu nasıl olabilir yani böyle?
Maşallah.
Çok açık hiçbir... değil mi yani Allah'ın maşallah. Yani sonsuz varlığı inşallah.
Bunların hiçbirinden de aslında insanların çoğunun haberi yok. Zaten en ufak bir tanesinin haberi olsa direkt iman etmiş olur inşallah. Çünkü i̇nşallah. Gerçekten Allah hani bizi binlerce farklı sistemle korumuş oluyor. Çok farklı detaylı sistemler var. Hani işte şey, kan şekeri düşerse glukagon devreye giriyor. Tam tersi durumda insülin devreye giriyor. Yani Allah o kadar çok sistemle bizi korumuş ki bunlardan en ufak bir tanesi çalışmasa aslında insan direkt komaya girip ölüyor inşallah.
Elham ya bu bir tanesi dediğin gibi bir tanesini söyledik. Bunun gibi milyar tane sistem var böyle dengede. Yani bir milyar tane kurşun kalemi sivri uçlar üzerinde bir araya koysak, bir üst üste koysak, dengede dursa gibi bir sistem var yani böyle ucuca gelmiş. Her şey çok hassas. Ne fazla oluyor ne eksik oluyor. Bütün evren öyle yani sırf hücre değil. Değil mi? Yer çekimine fazla ne eksik olabiliyor. İşte zayıf nükleer kuvvet ne fazla ne eksik olabiliyor. Big Bang'in başlangıçtaki çekim kuvveti ne fazla ne eksik olabiliyor. Ama ne fazla ne eksik derken mesela 10 üzeri eksi 18 kadar büyük bir fazlalık veya aksaklığı eksiklik bitiriyor. Bütün maddenin oluşumunu engelliyor mesela. Öyle hassasiyet. Öyle bir, kaba bir hassasiyet
bir
değil.
Bir oynama olsa 10 üzeri 18'de bir oynama olsa yani 17 olsa içeri çöküyor. Biraz fazla olsa çok fazla savrulup evrende dağılıp yani dağılıp gidiyor madde. Böylelikle zaten Big Bang yani gökyüzü ve diğer bütün sistem oluşmamış oluyor.
Evet.
Çok hassas bir
Allah
sistem.
Allah her şeyde gücünü gösteriyor. Koskoca dünya, dev dünya değil mi? Kentrilyonlarca tonluk, yüz kentrilyonlarca tonluk bir ağırlığı var. Her 28 kilometrede bir 2.8 milimetre sapıyor. 3 milimetre sapıyor her 28 kilometrede bir. Hiç değişmiyor bu. Değişse ya uzaya gidiyor ya güneşin içine giriyor.
İnşallah.
Bir de nasıl oluyor bu yani bir düşünmesi lazım insanın. Uzay boşluğunda diyorlar ki çekim kuvveti var. Kardeşim sen o zaman havada iki tane şeyi birbirinin etrafında döndür bakayım birbirine bağlamadan. Mümkün mü?
Yani.
Mümkün değil değil mi? Bir iple birbirine bağlayacağım falan bir sistemler ayarlaman lazım. Uzay boşluğunda çok rahat bir şekilde 4.6 milyar yıldır, bakın milyarlarca yıldır, her 28 kilometrede bir mutlaka 3 milimetre sapıyor. Ulan bir tane sıkıyorsa bir tane çizgi çiz bakayım 28 kilometrelik. Bütün bilim adamlarını topla, Darwinist bilim adamlarını, materyalist. Bir tane çizgi çizin 28 kilometrelik ve onu 3 milimetre saptıracak bir şey, eğrilik meydana getirin. Çok zor, mümkünse yani yapamaz herhalde yani. Allah. Yapsa bile çok acayip bir teknoloji kullanması lazım. Lazer ışını gönderecek, ölçüm yapacak, onun 3 milimetrelik sahanı ayarlayacak falan filan böyle yani beceremez, muhtemelen de beceremez.
Onlarda da binde bir sapma imkanı oluyor. Yani lazer ışınlarında da binde bir sapma ihtimali
tabii
oluyor.
Tabii yani hayır zaten ayarlamak çok zor yani 28 kilometre nasıl ayarlayacak? Ama dünya boşlukta bakın, uzay boşluğunda, güneş de boşlukta, onun etrafında bu şeyde dönüyor. Ve ayrıca ikisi de birlikte gidiyorlar böyle. Saatte de 900 bin kilometre hızla hareket ediyoruz uzayda aynı zamanda. Yani bütün
bize ters yöne doğru gelen gök taşları da çok fazla, yıldızlar da fazla. Hani hareket çok fazla orada mesela. Biz çok fazla göremiyoruz ama inanılmaz bir hareket var. Yani sürekli dünyanın güneşin etrafından geçen gök taşları, yıldızlar var mesela. Hani tek bir sapmayla dünyaya çarpsa zaten. Darmadağın olur dünya.
İnşallah.
Bu daha iyi olmuyor mesela koruma altında. İşte Allah mesela bize şöyle düşünsek sadece bu hücre sistemini düşünelim. Biz bu hücre sistemini öyle bir yeteneğimiz olsa mesela hani yok öyle bir şey ama olsa dahi mesela kontrol etme şansımız olsa biz bu sistemi bir saat bir hatta 10 dakika dahi yürütemeyiz mesela bu kontrolleri yapamayız. İşte bazı insanlar hani inanmadıkları yerde soruyorsun şimdi Allah'ın nasıl mucizevi yarattığını nasıl eşsiz yarattığının örneklerini burada veriyorsun. Diyorsun ki hani bunu sana versen yapabilir misin? Mümkün değil yapamazsın. Burada ama bir mükemmellik var. Bir mükemmel yaratılış var. Bir baktığınız zaman bir sistem var ve bir çok büyük bir akıl var yani baktığınız zaman. Demek ki bunları bizim ya da bir insanın yapamayacağına göre ya da herhangi bir kişinin bunu yapamayacağına göre bunu bir yaratan vardır. Çünkü hepsi sistemli, hepsi düzenli. Hiçbirinde başıboş değil yani. Mesela hocam az önce anlattı. Hücrelerin gidişleri, proteinler, işte birbirlerine aktarımları alımı, verimi içeri dışarı. Hep bir sistem düzen var. Hiçbir şekilde bozulmuyor bu sistem düzen. Maşallah. İnsan yapıyor olsa muhakkak bir düzende bir sapma olur, bir yanlışlık olur. Çünkü hep hatta lafı da olur. Normal işlerde daha iyi oluyor. İşte hani hatasız insan olmaz diyoruz. İşte ya da diyoruz bilgisayardır, hatadır, insan yapımıdır. Çünkü hata payı hep var bizlerde. İster istemez mükemmel değiliz. Yani mükemmel değiliz. Allah'ın yarattığı her şey çok mükemmel ve eşsiz bir şekilde işleyişine devam ediyor her saniye.
Evet. Ve hı, insana bakıyor. Yani bu tek buradaki mesela düzenin hesabı insana bakıyor. O galaksilerin mesela dönüyor, dünya güneşin etrafında dönüyor değil mi? Onu döndüren kuvvet ne? Ve oradaki hesabı insan yapabiliyor. Burada rakamlar var. Yörüngenin ne olduğunu belirten rakamlar var. Mesela bu rakam insanlar kullanıp bunun formülünü ve kuralını, kanununu bilen insanlar uydu gönderiyor değil mi? Uydu ne yapıyor? Dünyanın yörüngesine oturuyor. Bu sefer uydu dünyanın yörüngesine duruyor. Biz nasıl güneşin yörüngesindeyiz? Güneş sisteminin içerisindeki bütün gezegenler gibi onun yörüngesindeyiz. Bir enerjiyle bu dünya güneşin etrafında dönüyor maşallah. Bu enerjinin kaynağı ne? O kadar trilyonlarca tonluk gezegenler, kentrilyonlar üstü, kentrilyon üstü kütleye sahip gezegenleri havada tutan kuvvet ne? Bir de mesela Dr. Arndt von Hippel diye birisi var Alaska Üniversitesi'nden. Evrimci bir biyolog bu adam. Anatomisyen. Diyor ki anlamadığım bir şey var diyor. Evrimci bakış açısıyla baktığı için. Neden diyor biz hem dünyada hem de kainattaki bütün bu sistemlerde ortaya çıkan formüller hep insanın mantığına uygun, insanın matematiğine uygun, insanın fiziğine uygun diyor. Nasıl bilim adamları formüller buluyorlar, araştırıp keşif yapıp fizik kanunlarını ortaya çıkartıyorlar. Değil mi? Bunların hepsini insana bakıyor çünkü. Çünkü Allah bunların hepsini insana göre yaratıyor. İnsana bir şey gösteriyor Allah. Kendi yaratışını, kendi yaratışının mükemmelliğini, değil mi? Oradaki üstün kuvvetin ne olduğunu insanların kavraması için tam insanın mantığına uyacak şekilde inşallah yaratıyor. Matematikle, fizikle, kimya gibi bilim dallarıyla da bunu bize öğretiyor.
Ve
elhamdülillah.
Hocam yani dediğin şöyle bir şey var, şimdi biz yörünge uydu diyoruz. Yörünge uydu ne zaman oldu mesela, hani en erken ne zaman bu şekilde tespit edildi bakıyorsunuz. Hani 100 yıl dahi değil. Bu kadar kısa bir sürede hani bu bulunan, keşfedilen bir şey insanlar tarafından. Ama dünya milyonlarca yıldır bu sistemde var. Bu sistemde var oluyor. Güneş aynı sistemde, yıldızlar, her bir dünya, uzaya baktığımız zaman da hep aynı sistemde devam ediyor. Biz sadece son birkaç yüzyılda hani bilimin gelişmesinden dolayı tespit edebildik. Ama bu hep o şekilde duruyordu mesela. Biz sadece bilincinde değildik, farkında değildik o zamanki insanlar için. Sadece o zaman farkında değildik. Ama şu an mesela bu hesaplar daha yeni yeni yapılıyor, bulunuyor. Demek ki bu hesapları yarattığı günden beri bir hesabı yapan, hesabı döndüren bir zat var yani. Biz burada bunu anlıyoruz. Çünkü bu sistemleri yeni öğreniyoruz biz. Neredeymiş yörünge, hangisinde dönüyormuş, kaç kilometre hızla gidiyormuş. Son zamanlarda öğrenilmiş ama dünya var olduğundan beri bu şekilde var oldu. Bu şekilde devam ediyor mesela. İşte bu da bize Allah'ın gücünü, kudretini gösteriyor inşallah.
Ve Allah'ın çok güzel sanatı var. Görsel olarak canlarda birçok harikayı da bize gösteriyor inşallah. Onlardan birisi de bakteriler. Işık saçıyor bakteriler. Işık evet. Üretiyor. Elektriksiz. Ama rengarenk ve çok güzel maşallah. Şimdi onları gösterebiliriz.
Canlıların vücutlarını ürettikleri ışıklardan.
Evet.
Bu çok mucizevi gerçekten.
Evet. Gündüzleri insanlar dahil tüm canlıların en önemli ışık kaynağı güneştir bildiğimiz gibi. Geceleri ise durum değişiyor insanlarda mesela. Lambalarla aydınlanıyorlar. Peki canlılar bu durumda nasıl, ne yapıyorlar? Doğadaki bazı canlılar kimyasal bir reaksiyon sonucu vücutlarında ışık üretirler. Hatta bu bazen öyle güçlü bir ışıktır ki uydudan çekilen fotoğraflarda bile bu canlılar rahatlıkla seçilebilir. Bu canlıların özelliklerine geçmeden önce ışık nasıl üretiliyor? Genel olarak bunu biraz anlatalım inşallah. Evrendeki tüm ışıklar temelde aynı şekilde üretilir. Işığın oluşumunda elektronlar başrolü oynar. Elektron enerjiyi soğurduğu zaman bir üst yörüngeye foton isimli enerji paketi bırakır ve bir alt yörüngeye geçer. Güneşte veya akkor haline gelmiş ampul telinde elektronlar termal olarak etkilenir. Bu yüzden ışık aynı zamanda ısı da verir. Hatta öyle ki ampuller de genel enerjisinin %3'ünü ışığa, %97'sini ısıya çevirir. Soğuk ışık olarak adlandırılan biyolüminesansta ise elektronlar hiç ısı çıkartmayan kimyasal bir reaksiyon gerçekleştirirler. Bu nedenle ampulün aksine kimyasal sürecinde üretilen enerjinin tamamını yakınlığı ışığa çevirir. Bu son derece verimli bir yöntemdir. Biyoluminesans sırasında etkileşime giren lisoferin maddesi ve lisoferaz enzimi canlılarda farklı kimyasal reaksiyonlara neden olur ve değişik renklerde ışık yayarlar. Bu renkler canlının yaşadığı ortama uygun olarak var edilmiştir. Okyanuslarda yaşayan canlılarda en çok görülen ışık rengi mavidir. Bunun nedeni dalga boyu kısa olan bu rengin su içinde en çok yayılma özelliğine sahip olan renk olmasıdır. Fakat bu da yine ihtiyaca göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bir tür derin su balığı kırmızı renkte ışık yayar. Bunun da nedeni bu canlıların okyanusun çok az güneş sayısı, güneş ışığı alan veya hiç almayan kısımlarında yaşamasıdır. Çünkü denizin karanlık kısmında mavi rengi görmek mümkün olmaz. Yüce Rabbimiz bu canlının ışık saçma özelliğinde yaşadığı yere uygun şekilde yaratmış. Maşallah. Rabbimizin yaratma ilmini bir ayette şöyle söylüyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bakara suresi 117. ayette. Maşallah. Allah'ın burada ol demesiyle olduğunu hepimiz inşallah anlıyoruz. Canlıların kendilerinden ışık saçmasının imkansız olduğunu, bunun tek yaratıcının da Allah olduğunu hep beraber inşallah biliyoruz, görüyoruz.
Bu bakterileri ilk görenler şey diye hatırlıyorum ben, denizciler hani geminin arkasında bu ışıkları görüyorlar. Şaşırıyorlar mesela, anlamlandıramıyorlar önce. Hani bu ışığın ne olduğunu başka yorumlar yapıyorlar işte, hani başka isimlerle adlandırıyorlar bu olaya. Ondan sonra araştırdıkları zaman böyle bir olayın olduğunu, ışıklı bakterilerin var olduğunu biz mesela öğrendik. İşte Allah'ın kudreti, biz her an her yerde mesela yeni bir canlı görebiliyoruz, yeni bir olay görebiliyoruz. Allah bize burada gücünü, kudretini gösteriyor. Normalde baktığınız zaman suda o şekilde parlayan bir şeyin olması, ışık saçan bir şeyin olması mantıken düşündüğünüz zaman insanlara farklı olarak yorumlanabiliyor. Ama işte Allah burada ayette de söylediği gibi şeytan alasının Allah'ın gerçekten ol demesiyle olduğunu, Allah'ın sadece ol demesiyle bütün dünyada ya da uzayda, yani bütün evrende baktığımız zaman da Allah'ın ol demesiyle hiç bizim akıl edemeyeceğimiz, olmayacak dediğimiz şeylerin olduğuna şahit de oluyoruz. Bu da onların bir örneği inşallah.
Evet, yani bu şimdi hakikaten bir, yani derin düşünmek lazım. Lüsiferin diye bir madde var, molekül var. Onu oksijen ekleyerek lüsiferaz diye soğuk ışık elde eden başka bir molekül var. Şimdi bakteri ya da herhangi bir canlı, burada gördük çeşit çeşit canlılar var. Hepsinin DNA'sı farklı ama hepsinde bu soğuk ışık elde ediliyor. Bir kere ışık elde etmek bir şeydir, çok büyük bir şeydir. İkincisi bunu soğuk ışık elde edip kendi vücuduna zarar vermemesi bambaşka bir şeydir. Değil mi? Mesela ilk ampulü Edison icat etti diyorlar. Halbuki o da doğru değil. Mısır değil mi? Yazıtlarında, evet, şeylerinde normal Bağdat pili ampulü var. İşte Mısır'daki şeyde, medeniyetlerde var. Hatta hocamız en son gösterdi, piramitler normal. Elektrik santralı, yani elektrik elde ediyorlar yani. Bak, net delilleriyle çok açık bir şekilde. Onun için Edison falan değil. Ama önemli olan nokta bir teknoloji, yani mutlaka bir akıl gerektiriyor böyle teknik, değil mi? Işığın elde edilmesi. Mutlaka ısı, yani ampule elini değemezsin. Ama öyle bir kimyasal reaksiyon var ki bunu vücudunda da yapamayacağına göre ve bir protein yapılmış. O protein oksijenle bakın şeyi birleştiriyor. Bu çok üstün bir kimya bilgisi aynı zamanda. Ve ona da zarar vermiyor ve ışık elde ediliyor.
Ve bunu başka şeylerde de kullanıyor sanırım. Vücut ısısını, enerjisini dengelemek için de bakteri o şekilde de kullanıyor. Ya baktığınız zaman hani hem bir görsellik var bizler için, hem de kendisi için bir fayda var. Allah işte bunları hep bize an ve an gösteriyor. Bütün yaratmış olduğu, bütün doğada biz çevrede de görüyoruz. Bu da çok güzel.
Evet, bu çok önemli şimdi. Yani Allah gücünün, sanatının delillerini gösteriyor bize. Ve düşünmemizi istiyor. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kime dilerse hikmeti ona verir. Kime dilerse ona veriyor Allah hikmeti. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Ya bir insanın bu delilleri gördüğü zaman iki türlü insan olur, değil mi? Biri der ki, ya der bu tesadüfen oldu diye zorlar böyle, yalan. Yani değil mi? Protein tesadüfen oldu. Yok atomlar birine, madde kendi kendine organize etti. Tesadüfe bak, bu soğuk ışık olmuş. Tesadüfe bak, orada da o canlıda da olmuş. Öbüründe de olmuş. Aha ne yapalım diyor. Öbüründe de olmuş diyor yani, böyle gibi. zırvalayabilir ya da çok açık bir şekilde der ki tabii ki bunda bir akıl var, üstün bir akıl var. Burada çok üstün bir teknoloji var, çok üstün bir akıl, sonsuz bir güç var bunun arkasında, değil mi? Bakın temiz akıl sahipleri diyor Allah. Öbürü de temiz akıl sahibi olmamış oluyor. Çarpıtıyor gerçekleri, biliyor vicdanen ama yalan söylüyor. Yani yalancıya kimse itibar etmez. Onun için artık darwinistlere kimse itibar etmiyor. Onlar da zaten gittikçe zayıfladı çünkü deşifre oldular. Yani hocamız böyle projektörleri yaktı. Bir çekti çarşafı. Bunların yalan söyleyecek hali kalmadı. Proteinlerin tesadüf oluşmasının imkansızlığı böyle balyoz gibi indi dünya çapında. Balyoz yani. Bitiriyor çünkü darwinizmi en başta bitiriyor. Çok net, çok kesin böyle hiç tartışmaya yer bırakmayacak. Darwinistlere dikkat ettiğinizde bunu söylediğinizde kaçmaya çalışırlar hemen. Sen proteinden bahsedersin, o bilmem hangi bakteride bilmem ne bulundu der Japonya'daki şeyde. Gel bakayım dersin, kulağından tutarsın. Sen bir kere proteinin neden olup olamayacağını bir anlat bakalım dersin, anlatamaz. Kaçmasına müsaade etmemek gerekiyor. O. Çünkü detayda, şeytan hep detayda boğar.
İnşallah.
Bu mesela bir münafıklarda da olan bir özellik. Çünkü şeytandan onlara geçen bir özellik. Kur'an'da örnekleri var, detaycılıkları. Mesela Allah bir inek kesmenin emrettiğinde hep detayla böyle yapmamaya çalışıyorlar. Sonunda yaptılar diyor Allah ama az kalsın yapmayacaklar da diyor.
Evet, inşallah.
Değil mi? Münasebetsiz bir şekilde bu şeytani bir özelliktir. Bu böyle şeytanın vesilesiyle de o tip insanlara da geçer yani böyle. Hep detaya kaçarak böyle detayda boğmak. Çünkü yalan söylemek daha kolaydır detayda. Ama ana noktada yalan söylemek zordur. Onun için proteinden oluşmasının imkansızlığı çok net, çok kesin, çok ana. Daha en başta bitiriyor. Yani daha fazla bir şey konuşmaya da gerek yok. Kaldık 350 milyon tane de delil var.
İnşallah.
Yani inşallah. Destekleyen inşallah.
Bir tane delil göster diyoruz, gösteremiyorlar. Biz 350 tane dediğimiz gibi 350 milyon tane fosilimiz var bizim. İnşallah. Gösterdiğimiz belgeli şekilde. Onların ise bir tane kanıt yok. Sadece her şey tesadüf.
İnşallah.
Şeklinde söylüyorlar.
Evet. Hatta gerçekleri, bilimsel gerçekleri kabul etmiyorlar. Bunlar bilimi kabul etmiyor. Bakın şimdi bir örnek verelim. Şimdi bakın yine Türkiye'nin tanınmış evrimcisi Celal Şengör Big Bang'den bahsediyor. Şimdi Big Bang çok net bilimsel bir delil. Bütün dünya kabul ediyor artık. Kabul etmeyen yok. Gülerler adama yani Big Bang'i kabul etmeyen birine. Gülerler yani. Başka bir izah yok. Bakın ne diyor.
Bu delillerler hepsi doğrudur. Yaratılış olduğuna ben inanmıyorum ama burada patlattık ki bakın şunu arz edeyim. Patlattık hikayesi bugün bir
yani Big Bang'den bahsediyor patlattık derken.
Ben teorisi var. Bu bir teori. Çünkü biz ama yani ben Allah'a inanmadım işin derine.
Şimdi bakın Big Bang'i kabul etmek istemiyor. Halbuki Big Bang'in yaratılış olduğunu çok net biliyor. Ve her bu yani Big Bang öyle bir teori çünkü bilimsel kanıtlarla kanıtlanmış bir teori. Bundan dolayı kabul ediliyor. Nasıl yani hemen hatırlayalım. Gözlemle başlıyor. Net olarak gözlemliyor Edwin Hubble. Işıkların yıldızların ışıklarının tayfının kırmızıya kaydığını bu fizik kuralıdır. Demek ki diyor uzaklaşıyor. Bütün gezegenler, dünyamız, bütün yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Evren büyüyor diyor. Genişliyor. O zaman hemen mantık yürütüyorlar doğal olarak. Bilim böyle işler zaten. O zaman diyor geriye gittikçe biz diyor küçülecek. En geriye gittiğimizde tek bir nokta haline gelecek diyorlar. Tek bir noktadan öncesi de olması gerekir. O zaman o ilk nokta halinin diyor biz fosil ışınımlarını bulmamız lazım diyorlar buna. Kozmik fon radyasyonu deniyor buna. İlk andan kalma ama uzayın da her yerinde eşit olması gerekir bunun diyorlar. Hemen aramaya başlıyorlar, hesaplıyorlar. Hemen akabinde işte bakın bilimsel metot böyle işler. 1965 yılında bunu keşfeden bilim adamlarına Nobel ödülü veriliyor. Kobe uydusunu gönderiyor NASA. Bunu diyor hemen bulmamız lazım diyor. Varsa bu diyor, dedikleri doğruysa diyor. 8 dakika içinde buluyorlar. İşte bilim bu. Big Bang'de net kanıtlanıyor. Neyi kanıtlıyor Big Bang? Yoktan varoluşu kanıtlıyor. İşte yaratılışı. Niye kabul etmiyor Celal Şengör? Çünkü bilimle alakası yok.
Zaten sonunda söylüyor. Ben bir şey söylüyorum. Ben Allah'a inanmadığım için zaten kabul etmiyorum diyor. Hemen evet. O az önce gösterdiği şeyin sonunda söylüyor. Sebebinin yani. Ne olduğunu açıklıyor.
Bir bilimsel patlama düzenli bir şey yaratıyor. Genelde patlama evet. Düzensizlik olarak biliniyor. Ama bu patlama evrende bir düzeni yaratıyor. Bir oluşumu oluşturuyor.
Tabii bakın şimdi yani bu yaratılış olduğunu daha yani 50 yıldır 60 yıldır söyleniyor. Biliniyor zaten. Bakın diyor ki George Pulitzer var. Bu materyalist bir felsefeci. Adam Allah'a inanmıyor. Maddenin mutlak varlığına. diyorlardı ki bunlar evren sonsuzdan beri vardır, madde sonsuzdan beri vardır, sonsuza kadar var olacaktır çünkü materyalizm var. Eğer madde sonsuzdan beri yoksa zaten yaratıcı olması gerekir. Bakın diyor ki adam, Başlangıç İlkeleri adlı kitabında evren yaratılmış bir şey değildir diyor. Ben kabul etmiyorum bunu diyor. Eğer yaratılmış olsaydı, ama bir kriter veriyor. Eğer yaratılmış olsaydı o takdirde evrenin Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekirdi diyor. Yoktan var olacak diyor. Bu varsa diyor tamam diyor, o zaman Tanrı yaratmıştır diyor, Allah yaratmıştır. Yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce evrenin var olmadığı bir anın varlığını, sonra da hiçlikten, yokluktan bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Kabul etmek değil, ispatlandı bu zaten. Niye kabul etmiyor Celal Şengör? Bilimle alakası yoktu ondan. Ya bu bir tane evrimci yani. Celal Şengör kale alınacak birisi değil. Süper bilgisiz. Şeyleri yani hiçbir şey bilmiyor ama.
İnsanlar maymundan geldi diye de biz şeyini de söylüyoruz.
Biz şunun için gösteriyoruz. Yani o zihniyet, yani Darwinizm budur zaten. Darwinistler genelde bir şey bilmezler hakikaten. Dikkat edin bakın. Yani onlar böyle Latince kelimelerle hiçbir şey, yani o konuda eğitim görmemiş insanları kandırmaya çalışırlar. Ama bilen birinin karşısına gel dendiğinde de kaçarlar. Mesela hocamızın karşısından fellik fellik kaçıyorlar. Gazete ilanları vermesine rağmen hocamız, İngiltere gazetesine ilan verdi artık Dawkins'e geldi diye, gelemiyor. Bizim karşımızdan da kaçıyorlar. Roma'da bir girdik aralarına. Harun Ayağı temsil ediyorum dediğimde biri kürsüden kaçtı, öbürü yere yuvarlanıyordu falan böyle, öbürü yüzünü kapadı. Mikrofonumu aldılar, dışarı çıkarmaya çalıştılar. Dünyanın en evrimciler oturuyordu salonda. Bir kişi girdik aralarına, iki kişi. Bir de Cihat hocam var, Allah razı olsun. Ama onlar ikinci kişi olduğunu da bilmiyorlardı yani. Bir kişi zannediyorlardı. Yani baygınlık geçirdiler korkudan böyle. Vücut kimyaları değişti.
Maşallah.
Evelallah. Maşallah. İşte bu, yani Darwinizm durumu budur. Hem bilgisiz olmaları hem doğru söylememeleri, bakın çok, ikisi de çok önemli. Evet.
Ama öyle şimdi bilim adamı olunca gözlem yapıyorlar. Üniversitelerde araştırma yapıyorlar ve bazı verilere sahipler. Yani bilgileri var. Araştırma düzeyinde bilgileri var. Ama hakkı hak olarak söylemiyorlar. Mesela Douglas Futuyma diyor ki kainatın varlığını açıklamak için yegane iki tane temel konu vardır. Birisi yaratılıştır, birisi evrimdir diyor. Eğer diyor yaratılış yaratılmışsa bütün bu canlılar diyor, o zaman üstün bir akıl tarafından bir anda var edilmiş olmaları gerekir diyor. Bu tabiri, tanımı neye göre yapıyor? Üstün bir akıl tarafından ve aniden. Üstün bir akıl, Allah'ın aklı inşallah, bütün canlılara tecellisini görüyoruz. O oradan onu görüyor. Aniden var olmayı da fosillerden görüyoruz. Kademeli geçiş hiçbir yerde yok. Hepsi de aniden var olmuş vaziyette. Onu da fosillerden görüyor. Oradaki bilimin ona öğrettiği somut ve doğru deliller bilinçaltından, ağzından böyle çıkıyor. Üstün bir akıl tarafından aniden yaratılmak bu. Allah böyle yaratıyor. İnşallah. Evrimci de olsa ne olursa olsun bilimle gözlem yaptığı zaman tüm kainatta karşılığına çıkacak tek gerçek bu inşallah. İnşallah.
Bakın gerçek bilimi kabul etmezler çünkü gerçek bilim, Allah razı olsun, bunu hocamız bütün dünya çapında insanların uyanışına vesile oldu. Gerçek bilim anti ateisttir, anti darwinist, anti materyalist. Onun için gerçek bilimi reddederler. Bak Big Bang'i reddediyor. Fosil getiriyorsun, fosili reddetmeye kalkıyor. Reddedemez de. Yani o öyle işte, öyle değildi de böyleydi. Proteinden oluşması imkansızlığına genetik ve moleküler biyolojiye karşısına çıkıyorsun, ondan da kaçmaya çalışıyor.
İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben biraz ayrı zamandan bahsetmek istiyorum. Bunun içindeyiz çünkü, bu dönemin içindeyiz. Ayrı zamanın belirtilerini görüyoruz. Ayrı zamanda yaşanan olaylar bize bazı gerçekleri gerçekten de gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize 1400 yıl önce bize bugün yaşayacağımız olayları anlatmış. Ve Peygamber Efendimizin de dediği gibi olaylar hep tesbih tanesinin dizilişi gibi peş peşe gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Gerçekten de son 30 yılda biz bu olayların peş peşe gerçekleştiğine şahit oluyoruz. 1400 sene önce hiç kimsenin bilemeyeceği, tahmin edemeyeceği olayların bugün yaşanıyor olması da bize bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz gerçekten de bizlere ahir zamanda yaşadığımızı, bunun delillerini ve bunun öncesinde yaşanacak olayları ve bu dönemde yaşayacaklarımızı belirtiyor. Bu dönemin özelliği de işte Mehdiyet çağında olmamız, Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde olmamız inşallah. Onunla beraber şu andaki dünyadaki olan bu sıkıntılar ve kargaşaların son bulacağını biz biliyoruz. Mehdiyetin de o yüzden önemini sürekli vurguluyoruz. Peygamber Efendimiz çünkü bize müjdelenin demiş. O yüzden dolayı biz de sürekli müjdeleniyoruz. Peygamberimizin dediğini, müjdelerini tabii söylüyoruz. Çünkü İnşallah. Peygamber Efendimiz diyor ki denizde yüzen balıktan havada uçan kuşa dahi razı olacaklar diyor. İnşallah. Müjdelenmemizden bahsediyor. Bizler de bu dünyanın kaderi bu şekilde yaşanacak. Şu anda bizim bunları yaşıyor olmamız da bizim bir dünyanın bir kaderi. Bunları da tekrardan hani biliyoruz Allah'ın kader sonucunda yaşattığını ve Mehdiyet'le de bunların son bulacağını biliyoruz inşallah. Ondan biraz bahsetmek istiyorum ben. Dünyadaki karışıklık ve kargaşanın kaplaması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden. Çünkü şu an biliyoruz ki büyük bir kaos var. Dünyada büyük bir kargaşa var. Büyük bir savaşlar var. İnsanlar arasında bir cinayet, zulüm her geçen gün görüyoruz televizyonları açtığımızda. Bunlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. Dünyaya karışıklık ve kargaşanın kaplaması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şu şekilde bildiriyor. Dünya her cümert içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediğinde, büyüğe vakarlı davranmadığında Allah, bu sırada onların adavetin yani düşmanlığın kökünü kazıyarak dalalet, iman ve İslamiyet'ten ayrılmak ve sapkınlık kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecektir. Her cümercin anlamı da şudur. İnsanlar arasında meydana gelen fitne, fesat, darmadağınıklık, karma karışıklık, allak bullak bir ortam. Bugün dünyaya baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu olayların hepsinin yaşandığını görüyoruz. Bununla ilgili haberlerde örnekler görüyoruz ki bunlar sadece birkaç örnek ve hemen her gün dünyanın dört bir yanında da kargaşa yaşandığına şahit oluyoruz. Bunlar da işte bizim şu anda yayınladığımız gazeteden küpürler. Mesela burada görüyoruz dünyada büyük bir facianın, katliamın olduğunu, savaşların olduğunu ve herkesin aynı söz dilinde barışı istiyoruz. Dünyada artık bir düzen ve barış gelsin diye. İşte bunun da ancak mümkün olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla mümkün olacak. Çünkü dünyanın kaderi bu şekilde gelişiyor. Peygamber Efendimiz bize bunları aktarmış 1400 sene önce. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemi bir başka hadiste ise şu şekilde tarif ediyor. Hadisi okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden sonra fitneler olacaktır. Orada terör ve harpler vardır. Sonra onlardan daha şiddetli fitneler olacaktır. Her ne zaman fitnelerin sonu geldi denilse yeni bir ayaklanma olacaktır. Ta ki benim soyumdan bir şahıs yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacaktır. Bu evet gerçekten de yaşadığımız bir olay. Peygamber Efendimiz söylemiş yani insanlar evet tamam bitti gerçekten düzene geçiyoruz artık hayatımız güzel yöne doğru gidecek dediği anda yine sabah bir açıyoruz televizyonlara başka bir yerde başka bir savaş haberi ya da başka bir cinayet katliam haberi duyuyoruz. Bu da yaşadığımız bir kader. İşte Peygamber Efendimiz de bize bunu müjdeliyor. Benim soyumdan gelecek, ehli beytimden olacak, ahlakı benim gibi olacak bir zat yapacaktır diyor. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah. Hadislerde görüldüğü gibi belli bir yer bildirmeyip karışıklığın dünyanın her tarafında yayılacağına işaret edilmektedir. Gerçekten de hadislerde tarif edildiği şekilde bugün dünyanın 5 kıtasında büyük kargaşa, savaşlar, katliamlar ve terör olayları devam etmektedir. Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere öldürülmekte, yurtlarından da çıkarılmaktadır. Buna gerçekten de şahit oluruz. Bizim kendi ülkemizde de aynı şekilde mesela terör olayları inanılmaz derecede artık had safhada. Her geçen gün yeni şehit haberlerimizi alıyoruz sürekli. Bu da işte bizdeki kargaşaların ve dünyadaki bu kargaşanın nedeninin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan dolayı olduğunu, onun geldikten sonra bu şekildeki bu kargaşayı ve karışıklığı gidereceğini Peygamber Efendimiz bizlere söylüyor. İşte bu dönemde olduğumuzu biz anlıyoruz. Ahir zamanda olduğumuzu anlıyoruz. Çünkü bütün kargaşaların, karışıklıkların gerçekten en üst seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Zaten Peygamber Efendimiz de bu döneme vurgu yapıyor. Bu şekilde anlatıyor ve biz bunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki beyaz ve kırmızı ölümler olacaktır diyor. Beyaz ölüm dediği bugünkü uyuşturucu madde. Kırmızı ölüm de dediği gibi hepimizin de bildiği gibi savaştan ve cinayetlerden olan ölümler. Peygamber Efendimiz çok net bir şekilde tarif etmiş ve olayları, yeri, zamanı her şeyle detaylı olarak anlatmış. Biz de bunları gördüğümüz zaman bu dönemde olduğumuzu, ahir zamanda olduğumuzu, Mehdiyet çağında olduğumuzu çok net bir şekilde anlıyoruz inşallah. Evet,
inşallah. Evet, burada Peygamber Efendimiz çok detaylı tarif ediyor. Evet. Sadece mesela bir olayı görüp anlatmak gibi değil, yıllarca, on yıllar boyunca insanlığın o dönemdeki halini bütün dünyayı izliyormuşçasına izleyip ona göre yorum yapar gibi inşallah. Maşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bize iletmiş. Mesela hadise baktığımızda zaten toplam kümülatif, yani bütün dünyanın 10 yıllar boyunca içinde bulunduğu sosyal durumu detay detay açıklamış vaziyette. Yani bir anı görmek ve bilmekle ilgili değil. Mesela işte komünizm çökecek, Rusya'daki sistem değişecek mesela gibi bir önceden bilinen bir haber vuku bulsa bu bir ülkeyi ve bir ülkenin düzenini işaret eder. Ama bak şimdi hadiste fitneler zuhur edecek diyor Peygamber Efendimiz. Yollar kesilecek diyor. Yollar kesilecek diyor. Nitekim kesiliyor. Fitneler zuhur ediyor. Kimisi kimisine hücum edecek. Büyük küçük küçüğe merhamet etmeyecek. Ayrıntıya giriyoruz şu an. Çok genel bir şey değil. Bütün detaylar var. Büyüğe vakarlı davranılmayacak. Bu sırada, yani bunların olduğu aşamada bakıyoruz, tüm dünyada bunlar var mı? Var. Bütün dünyada var ama yani bir yerde, iki yerde, bir bölgede değil. Her yerde var. Bu sırada diyor Peygamber Efendimiz, Hazreti Mehdi gelir diyor. Geldi mi? Evet geldi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah hayatta yaşıyor. Ve tüm dünyaya İslamiyet'i hakim eder diyor. Hadislerin, bu ahir zamanla ilgili 300'e yakın hadis var inşallah. Berzenci'nin eserlerinde görüyoruz. 200'ü bunların gerçekleşti, oldu. Bu çok çok büyük bir mucize. Bu Allah'ın kelamı olduğu, Allah'ın elçisine özellikle aktarttığı, inşallah Allah'ın ilhamıyla söylenmiş, Allah'ın ilmiyle ancak bilinebilecek detaylar bunlar.
Hocam peş peşe oluyor olması ve İnşallah. Bazı olayların da, Peygamber Efendimiz'in bize söylediği bazı olayların da tek örneği olması. Mesela Irak-İran savaşından bahsediyor Peygamber Efendimiz. Bu savaşın diyor galibi olmayacak diyor. Uzun yıl sürecek diyor ve çölde bir asker kaybolacak diyor. Asker grubu kaybolacak diyor. Dünya tarihinde başka böyle bir savaş yok mesela baktığımız zaman. Başka yaşanan bu şekilde olay yok ve hepsinin de son 30 yılda gerçekleşiyor olması, peş peşe gerçekleşiyor olması Peygamber Efendimiz'in sözünü gerçekten bize ispatlıyor. Çünkü son 30 yılda biz hepsinin arka arkaya geldiğini, hani şu anda bütün yaşanan olayları tek tek slide olarak versek mesela tarihli olarak bir baktığımızda son 30 yılda o olayların hep peş peşe ardarda gittiğini, hiç böyle sekme olmadan tıpkı Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi peş peşe gittiğini görürüz inşallah.
İnşallah. Peygamberimiz tarif ederken diyor ki bakın, ta ki benim soyumdan bir şahıs Hazreti Mehdi çıkıncaya kadar. Yani Hazreti Mehdi çıkmadan kesinlikle durmaz. Evet. Anlamında değil mi inşallah? Kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacaktır. Yani şu tersten de bakabiliriz. Hazreti Mehdi çıkmadan bu fitneler kesinlikle durmaz Hazreti Mehdi olmadan. Evet. Hazreti Mehdi çıkıncaya kadar devam edecek diyor. Hazreti Mehdi çıkmadan da durmayacak anlamında bu. Demek ki Hazreti Mehdi inşallah, Mehdi'nin olması, Mehdi'nin zuhur etmesi inşallah, İslam birliğinin oluşması tek çare.
İnşallah.
Şu ona gayret etmeli insanlar inşallah.
İnşallah.
Mehdi istememek değil, Mehdi tam tersine isteyip müjdelenmek çok büyük bir müjde. Yoksa diyor durmaz diyor Peygamberimiz. Yani ta ki Mehdi çıkıncaya kadar.
Tabii çok açık. Birçok hadis var öyle. Evet.
O zaman çok büyük bir müjde Hazreti Mehdi'nin varlığı, olması, şu an yaşıyor olması, şu an İstanbul'da yaşıyor olması, faaliyette olması, dünya çapında faaliyette olması, değil mi? Çok büyük müjde bu. Bundan daha büyük müjde ne olabilir ki?
İnşallah.
Kim istemez ki savaşlar dursun, açlık, kıtlık, ekonomik kriz dursun, değil mi? Barış olsun, güzellik olsun, sevgi olsun, merhamet olsun, adalet olsun.
Sorarız. Bunu ister insanlar. İstemiyoruz diyene sorarız hani. Desek yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı kabul etmeyen insanlar var. Zaten o da başka bir alamet. Hani gelinceğinin kapatılmaya çalışılması, örtbas edilmeye çalışılması, işte ya da gelmeyeceği düşüncesine kapılması, ama insana normalde aklı şuuru yerinde olan bir insana sorduğumuz zaman, dediğimiz zaman sen mutluluk istemez misin? İsterim der. Huzur istemez misin? İsterim. Barışçıl bir dünyada yaşamak ister misin? İsterim. Her şeyinin var olduğu bir dünyada yaşamak ister misin? İsterim. Hani haksızlık, zulüm, işkence olmayan bir dünya ister misin? İsterim der. Herkes, aklı şuuru yerinde olan herkes bunu söyler. Peygamber Efendimiz de söylüyor. Bu ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la vuku bulacak deniliyor. Söylüyor, tarif ediyor. Sen bunu kabul etmiyorsun demek. bu olayların devam etmesini istiyorsun demektir. Bu işkencelerin, bu zulümlerin devam etmesini istiyorsundur demektir. Bu buna işarettir. Başka bir şey değildir yani.
Sorun Cübbeli açıklıyor. Çok güzel açıklıyor. Diyor ki maddesine dokunacak diyor. Ya bir takım diyor sahtekarlar olacak diyor. Onların diyor menfaatlerine ters gelecek diyor Hazreti Mehdi. Nasıl ters gelebilir? Düşünelim. Hazreti Mehdi ya, çok merhametli, çok sevgi dolu bir insan. Tam adalet uyguluyor. Zenginlik, barış, bereket oluyor dünyada. Savaşlar kalkıyor, barış oluyor. Kimin menfaatine ters gelebilir? Sahtekarların menfaatine ters gelir. Mesela haşa dinden bir çıkar elde etmeye çalışan münafıklar, sahtekarlar. Yani bir düzen kurmuş, işte din dışı uygulamalarıyla münafık ama yani böyle sahtekar, içi başka dışı başka. Ondan bir çıkar elde ediyor, ondan bir gelir elde ediyor. İşte ondan sahte bir itibar görüyor bir şey. Hazreti Mehdi geldiğinde tabii bütün hurafeleri, bidatleri kaldırıyor, dini aslına döndürüyor. En kolay, en güzel şekliyle asr-ı saadet döneminde olduğu gibi. Bu onun, işte bu sahte çıkarını ama onu sonsuza kadar cehenneme sürükleyecek olan bu elde ettiği menfaate ters. Onlar karşı çıkar diyor. Nitekim bu hadislerde bildiriliyor. Yani hadise dayanarak söylüyor da zaten inşallah. Böyle sahtekar alimlerin olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bakın diyor ki Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki yöneticileri zalim. Zalim yöneticiler hep görüyoruz zaten bugün değil mi? Zaten Arap ülkelerinde de bu zalim yöneticilere karşı ayaklanma başladı. Özellikle işte Hüsnü Mübarek, Libya'daki Kaddafi örneği. Esad dönemi değil mi? Yöneticileri zalim, alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır. Bakın tamahkar. Yani hep böyle dünyevi çıkar peşinde koşan. Evet. Değil mi? Allah rızasını değil, bambaşka arayışlar içinde olan ve takvasız olacaktır. İmansız olacak yani sahtekar. İbadet edenleri riyakar, tacirleri faizci, ayıpları gizlemeleri sadece alışverişte olacaktır. Kadınları dünya süsüne kapılacaklardır. O zaman kötüleri onlara musallat olur, iyileri dua eder de kendilerine icabet edilmez. Bakın alimleri tamahkar ve takvası olacaktır. Onun için karşı çıkıyorlar. Yoksa kim istemez Hazreti Mehdi'nin varlığını değil mi? Hazreti İsa'nın 2000 sene öncesinden peygamber gönderiyor Allah ve Kur'an'da çok övülen peygamber maşallah. Hazreti Mehdi'ye de vezir olarak ve İslam dünyaya hakim oluyor. Maşallah. Ama bütün işte bunu şimdi istemeyenlerin hepsi sonradan pişman olacaklar inşallah. O güzel ortamı altın çağı gördüklerinde inşallah Hazreti Mehdi'yi.
Evet, şimdi yaşadıkları hayat da onlar için iyi değil ki zaten.
İnşallah.
O zannettiği korkuların aslında gereksiz olduğunu ki aslında bu dünya imtihan dünyası. Bu dini tam bilmemekten kaynaklanan bir şey. Normalde din, İslamiyet insanı en mutlu hayat mertebesine yönelten, en çok zengin kılan hale yöneltiyor. Mesela insan kafir olduğu zaman ne kadar çok malı olursa olsun yine fakir. Çünkü fakirlik ve zenginlik insanın kanaatiyle alakalı da bir konu. O değil mi? O mal Allah ona verdiği malı onda bir tamah yani onda bir tatmin bulup onu yine Allah rızası için kullandığı anda o mal onun için bir zevk haline gelir. Ondan ne derler? Malın ecrini hakkıyla vermiş olur. Öbür türlü zaten hani yaşadığı hayat da iyi bir hayat olmuyor. Zaten kötü, sıkıntılı, bedbaht ki nitekim hallerinden de insanların görülüyor. Güzel bir hayat yaşamadıkları ortada. Değil mi inşallah?
Evet, bakın şimdi bir İmam Rabbani'den de bir bölüm okumak istiyorum. Önce bir Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi. Diyor ki Peygamberimiz, öyle bir zaman geliyor ki alimler fitne unsuru olur diyor. İşte Hazreti Mehdi döneminde Mehdi'ye karşı çıkılması, İslam birliğinin oluşmaması için değil mi? Çaba gösterilmesi, Mehdi'nin ileride gelecek veya geldi geçti veya şahsi manevi denmesi. Burada ismi geçenleri tenzih ederiz. İmam Rabbani de şöyle buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri, dünyalık peşinde olan din adamlarının, bakın hep aynı şeye vurgu var. Yani dünyalık peşinde. Maddi bir beklenti böyle. Allah rızasının dışında. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır diyor. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı diyor İmam Rabbani Hazretleri. Zehir yemek gibi zararlıdır diyor. İşte insanların sakınması gerekiyor bu münafık sahtekarlardan inşallah. Sakınmak gerekiyor demek ki inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Devam edelim o zaman değil mi diğer alametlerle inşallah.
Peygamberimizin haber verdiği diğer bir alamette Müslüman halkının baskı altında olacağı ve ezileceğiyle ilgili. İslam aleminin baskı altına alınması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadiste. Ahir zamanda ümmetinin başında sultanlarından şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. Bir diğer hadiste ise şu şekilde. Vay bu ümmete o öldüren zalim meliklerden dolayı bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz itaatkar insanları bile korkuturlar. Bu hadisler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeden önce bazı Müslüman ülkelerde din ahlakından uzak, zalim ve acımasız karakterli kişilerin iktidarda olacaklarına işaret etmektedir. Bu durum Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişlerinin yaklaştığını gösteren alametlerden biridir. Gerçekten de İslam alemi son 30 yıldır hemen her köşesinde acı ve zulüm yaşıyor. En bilinenlerden örnek vermek gerekirse şu şekilde. İran ile yaptığı savaşta 3 milyonluk nüfusun yaklaşık 1 milyonu kaybeden Irak'ta faşist diktatör Saddam Hüseyin halkına dayanılmaz işkenceler ve zulüm uygulamıştır. Hepimiz biliyoruz. 1979 yılında Sovyet Rusya tarafından işgal edildiği günden itibaren Afganistan'da istikrarsızlık ve kargaşa hakim olmuştur. Suriyeli Müslüman Hafız Esad'ın 30 yıl süren diktatörlüğü boyunca çeşitli acımasızlıklara maruz kaldılar. Kadınlara tecavüz edildiği, erkekler her türlü işkencenin uygulandığı katliamlarda bazı şehirler tamamen ortadan kalktı. Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti, 1977 ve 1991 yılları arasında yaklaşık 2000 Müslüman katledildiği, 7000 kişinin de hiçbir mazeret gösterilmeden tutuklanıp işkence gördüğü katı bir rejimle yönetildi. Somali'de 1969 yılında 1991 yılına kadar yaklaşık 20 yıl boyunca doğudan Müslümanlara hedef alan Tümgeneral Muhammed Said Barrane'nin liderliğinde baskıcı bir rejim uygulandı. Tunus 31 yıl boyunca Habib Bourguiba'nın dikta rejimi altında yönetildi. Kendisini hayat boyu cumhurbaşkanı ilan eden Bourguiba iktidarda olduğu müddetçe Müslüman halkı baskı altında tuttu. Evet, burada bütün diktatörlerin Müslümanları baskı altında tutup ezdiğini görüyoruz. Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden birisidir. Peygamberimizin bildirdiği bir hadistir.
Evet, bu şimdi yani şöyle bakılabilir. Fitneler mesela 1400 yıldır hakikaten olmuş fitneler. Zalim diktatörler de olmuş. Ama en yoğun olarak yani dünya çapında olması çok önemli burada. Değil mi? Tarihte hiç olmadığı kadar yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz böyle.
Evet,
yani ülke dünyayı kaplamış yani. Oraya bakıyorsun zalim diktatör, buraya bakıyorsun zalim bir şey. Komünizm dünyanın neredeyse yarısını ele geçirmişti. Evet. 150 milyon insanı katlettiler. Mao bir yerde diktatör, Stalin bir yerde, Fidel Castro bir yerde, Ho Chi Minh bir yerde, değil mi? Pol Pot bir yerde böyle. Aynı zamanda faşizm vardı mesela. Hitlerler bir tarafta, şeyler, Mussolini'ler bir tarafta. Onların akabinde hep onların devamı geldi böyle dünya çapında. İşte Hüsnü Mübarekler, Kaddafiler, efendim Esad ailesi. Bunlar da onların devamı oldu. Zaten ispatlıyor zaten dünya çapında. Bu en yoğun olduğu bir dönem. Hiçbir dönemde böyle yoğunluk yok. Onun için ayrı zaman alameti zaten inşallah.
İnşallah.
Yoksa tabii ki fitneler olmuş yani böyle dünyada 1400 yıllar ama en yoğun olduğu bir dönem yani deccaliyetin en şiddetli olduğu dönemde Mehdi geliyor zaten. Yoksa demişti hocamız da söylüyor tabii Said Nursi Hazretleri de her dönemin müceddidi bir anlamda Mehdi tabii. Ama ayrı zamanın büyük Mehdi'si var.
Son Mehdi.
Evet. İnşallah. Deccaliyetin de en şiddetli olduğu bir dönemde gelen en büyük hatemül veli onun için inşallah.
İnşallah.
Çok acılar çekmesinden dolayı inşallah.
İnşallah.
Peygamberimiz çok detaylı olarak anlatıyor onu. Ne kadar sabırlı üstün ahlaklı olduğunu inşallah. Deccaliyetin en şiddetli dönem olması nedeniyle en büyük Mehdi ünvanını yani o şekilde inşallah.
Bir de Peygamber Efendimiz hani olayları anlatırken fitneler tamam mesela bu genelleme fitnelerin çoğalması işte kargaşanın artması ama tek tek bize olayları da söylüyor olması bu dönemde işarettir. Yani Irak'ın işgali denildi, Afganistan'ın işgalinden bahsetti Peygamber Efendimiz, Fırat'ın suyunun kesilmesinden bahsedildi, Lülün kuyruklu yıldızından, Halley kuyruklu yıldızından hani bunlardan özellikle detaylı olarak bahsedilmesi de bize bu dönemde yaşadığımızı gösteriyor. Mesela büyük İslam alimleri, gerçekten gerçek din adamları, gerçek din alimleri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili açıklamalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Esat Coşan hocamız. Onun sohbetlerinde yaptığı açıklamalardan bir tanesini aktarmak istiyorum ben şimdi. Mehdi Hazretleri'ni anlatıyor bir sohbetinde. Bu hususta, yani Mehdiyet konusunda, bizim büyük alimlerimiz, hadis ve fıkıhta hakikaten güzel bilgi sahibi alimlerimizin kitapları vardır. Rivayet edilmiş hadis-i şerifler gösteriyor ki Mehdi inancı ehli sünnete şiadan girmiş değildir. Mehdi hakkında hadis-i şerifler eskiden beri vardır. Hatta o hadis-i şeriflerden dolayı Şia'da Mehdi inancı kuvvetlenmiştir. Yani Şia'nın içindeki Mehdi inancı birdenbire çıkmış değil ki. Ondaki inanç da yine Peygamber Efendimizin mevcut olan hadislerinin bir çeşit yorumlamasından çıkmıştır. Ama ahir zamanda Peygamber Efendimizin soyadından, adı Peygamber Efendimizin adı gibi, babasının adı Peygamber Efendimizin babasının adı gibi olan bir mübarek şahıs çıkıp Müslümanları birleştirecek ve yeryüzü zulüm ve çevreyle dolmuş iken o zulmü çevre izale eyleyip adalete hükmedecek. Ehli sünnetin inancı budur. Ben bazı arkadaşlara şöyle dedim. Mehdi çıkacak. Tamam, çıkınca haber alırsak Allah'ın izniyle hep beraber gideriz. Tabi oluruz. Çünkü tabi olmak emrediliyor. Tabi oluruz çıktığı belli olunca. Mehdi Aleyhisselam hakkında bu çeşit söylentiler çok oluyor. Kimisi de ben Mehdi'yim diyor. Bunlar doğru değildir. Mehdi Aleyhisselam zuhuruna kadar Mehdi olduğunu kendisi bile bilmeyecektir. Bu zaten Peygamber Efendimiz de söylüyor. Mehdi'yim demek ya da o Mehdi demek gerçekten büyük günah. Çünkü Mehdi Hadi sıfatı isminde hidayet veren, gerçekten insanlara hani Mehdi demek, bütün zulmü, bütün işkenceyi ortadan kaldıran, hani peygamberin soyundan olan bir insan ve cennetliktir bu insan. Hani bir insana bunu demek de zaten, ya da bir insan çıkıp ben Mehdi'yim diyorsa zaten ondan şüphelenmeniz gerekiyor ki hani öyle bir şey olmadığına dair. Çünkü kendisi bu şekilde, kendisi dahi haberdar olmadığı şekilde, hani bu şekilde ancak hüsnü zan olarak, tahmin olarak, hani alametler olarak görebiliriz, ama bu şekilde birisine Mehdi demesi ya da birisinin çıkıp ben Mehdi'yim demesi onun Mehdi olmadığını aslında gösterir. Mesela İslam alimleri de onları söylüyor. Gerçekten öyle birini gördüğümüz zaman da hepimiz tabi olmak isteriz. Hepimiz yardımcı olmak isteriz. Hani eskiden de baktığımız zaman tarihten, Osmanlı tarihinden bugünümüze kadar hep Mehdiyet için hazırlıklar yapılmış. Mesela padişahlardan işte Fatih Sultan Mehmet mesela İstanbul'u fethettiği zaman hocasına soruyor mesela, işte Akşemseddin hocasına, İstanbul'u fethetmem doğru mu diye. Çünkü hadislerde Mehdi Aleyhisselam'ı fethedeceği ama manevi fetih yapacağını söylüyor. Hani baktığımız zaman hep bir zemin hazırlıyorlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a eski tarihten günümüze kadar. Hani bunlardan, bu zemin hazırlayanlardan biri olmak, bunların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi olmak, ona yardımcı olmak hepimizin isteyeceği bir şeydir. Hepimizin, inşallah Allah hepimize nasip eder. Ama işte bu şekilde de mesela bazı kendini İslam alimi sayan, din adamı sayan bir kısım insanların bu şekilde yönlendirmesi de insanları yanlış oluyor. İşte bizim mesela anlattığımız gibi, işte Bediüzzaman Said Nursi hocamız gibi, işte az önce anlattığımız Esat Coşan hocamız gibi, böyle büyük İslam alimleri gerçekten büyük açıklamalar yapmışlar. Bunların dedikleri doğru olanlar, gerçek olanlar. Yani bir kısım dinden gibi takınan ya da o tarzda söyleyen insanlar değildi. Gerçekten Mehdi'yi anlatan, işte bu saydığımız bizim hocamız gibi mesela detaylı olarak anlatmada baktığımız zaman bunlarda görüyoruz bunları. Gerçekten de bu zamanda olduğumuzu yaşıyoruz, bilincindeyiz. Sadece bunu bilmekte yetmiyor. Bunun için de mücadele etmemiz, bizim de bu ortam için mücadele etmemiz gerektiğini bilincinde olmamız gerekiyor inşallah.
İnşallah. Evet. Çok sayıda hadis var. Yani o kadar detaylı bir anlatım var ki, bakın bir iki istatistik örneği vereyim. Çok uzun bir liste var, okuyamayacağım. Yani vakit yok. Hazreti Mehdi hakkında nakledilen hadis ve rivayetlerin istatistiğinden kısa bir örnek verelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışını müjdeleyen hadislerin sayısı 657. Hazreti Mehdi Ehl-i Beyt'tendir. Hazreti Mehdi'nin ismi Resulullah'ın isminin ve künyesi de onun künyesinin aynısıdır diyen hadislerin sayısı 389. Hazreti Mehdi insanlar arasında Resulullah'a en çok benzeyen kimsedir diyen hadislerin sayısı 48. Hazreti Mehdi, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evlatlarındandır diyen hadislerin sayısı 214. O kadar uzun bir liste var ki önümde. Bakın Hazreti Mehdi, Hazreti Fatıma'nın evlatlarındandır diyen hadislerin sayısı 192. Yani o kadar detaylı anlatmış ki Peygamber Efendimiz, İslam alimleri bahsetmiş ve Kur'an'da Mehdiyeti çok net işaret var zaten. Yani İslam'ın hakimiyeti bir vaadi Allah'ın. Mehdiyeti işaret var ve İslam alimleri de Cafer-i Sadık Aleyhisselam, İmam Bakır Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'den nakille bütün bu ayetlerin, yani çok sayıdaki İslam'ın hakimiyetini vaat ettiği ayetlerin Allah'ın Mehdiyete baktığını söylüyorlar zaten. Mehdiye ve ashabına. Hazreti İsa'nın gelişi de Kur'an'da bildirilen bir gerçek. Çok net. Evet. Allah açıklıyor. Üç tane çok net delil var ve daha başka ayetler de var destekleyen Hazreti İsa'nın gelişini. Kıyamet için alamet olması.
Kıyametin ilmi olacaktır.
Şeytandan Allah'a sığınırım, evet. İnkara sapanları diyor, kıyamete kadar inananları diyor, sana inananları diyor, kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim diyor Allah. Din hakimiyeti var. Çok net yani. Hazreti İsa'ya bakan ayette söylüyor Allah bunu. İnşallah. Kitap ehlinden diyor, ölmeden önce sana inanmayacak hiç kimse yoktur diyor Allah. Birinci gelişinde olmadı, çok net. Ve Allah ölmedi, öldürülmedi diyor. Ma katalehu, yani kesinlikle öldürülmedi diyor. Ona benzeri gösterildi diyor. İki defa tekrarlıyor ayette. Herkes gibi öleceğini söylüyor. Ve ölmeden önce diyor, sana inanmayacak kitap ehlinden hiç kimse yoktur diyor. Bütün Hristiyanlar ve Musevilerin inanacağını söylüyor Allah, iman edeceğini. Yani o kadar açık ki konu. Alametler gerçekleşiyor. Yani maşallah. Mesela bazı insanlar diyorlar ki, ya bu hadisler sahih mi? Ya sahih var mı? Gerçekleşmiş olmuş bir olayın. Yani. Mesela Peygamberimiz diyor ki, Fırat'ın suyu kesilecektir diyor, gerçekleşmiş. Bunun artık yani zayıf hadis mi, sahih hadis mi diye bakılır mı? İnşallah. Hakikaten Mehdiyet'in bir kısım hadisleri kütüb-i sitre değil, zayıf hadisler. Kütüb-i sitre de var da zayıf. Ama gerçekleştiği için artık tevatürün de üstüne geçmiş. Yani maşallah, gerçekleşmiş olay net. İran, yani Irak savaşı olacak diyor. Kabe baskını olacak diyor. İlk defa oluyor.
İlk kez ve sadece bir kere olmuş.
Evet. Kabe'de kan akacaktır diyor mesela.
Yani ilk kere olmayan olaylar da var. Mesela Halley kuyruklu yıldızını işaret var. Hakikaten Halley kuyruklu yıldızı 75 yılda bir geçiyor. Büyük olaylar sırasında hiç geçmiş. Ama Peygamberimiz diyor ki bu kuyruklu yıldız diyor Ramazan ayındaki ay ve güneş tutulmalarından sonra olacaktır diyor. Hakikaten bakıyorsunuz 81 ve 82'de. Bu da çok nadir bir olay. Belki hiç ilk defa oluyor. Ay ve güneş tutuluyor Ramazan ayında 2 sene üst üste. Ya başka örneği yok. Onun arkasından oluyor Halley kuyruklu yıldızının geçişi. Bir de Lulin'i söylüyor. Yani Lulin zaten çok çok nadir. Belki 1000 yılda bir geçiyor diyor bilim adamları. Bilinmiyor ne zaman geçti zaten. İki kuyruklu diyor.
O çok acayip bir şey. Evet. Onu
yani iki kuyruklu yıldız kimse bilmiyordu. Bütün gök cisimlerin aksine hareket edecektir diyor. O da doğru. Daha parlaktır diyor. O da doğru. Bakın bir şey daha söylüyor. Diyor ki bundan önce diyor kuraklık olacak diyor. Bundan sonra diyor yağmurlar öyle bollaşacak ki diyor insanlar yağmurdan şikayet edecek. Bütün dünyadaki o bilim adamları, medyalar yanıldı. Global ısınma dediler. Hocamız hayır dedi. Bu dedi ahir zaman işareti dedi. Lulini gördükten sonra hocamız bu dedi hadiste bildirilen yıldız seller olacak dedi. Bütün dünyada seller oldu hakikaten. Ne, global ısınma lafı duyuyor musun şimdi hiç?
Ya global şimdi ne? 20 yıl barajlar doldu taştı. Hepimize yeter diyorlar.
Alamet yani bu böyle hani fizik kanunlarıyla açıklanabilecek durumlar değil mi? Metafizik evet, olaylar
ekonomik bunlar. Ekonomik krizden bahsediyor Peygamber Efendimiz. 7 yıl sürecek diyor mesela. 2007 yılında başladı. 2014'de şu anda mesela işaret ediliyor krizin. 2014'e kadar süreceği. Peygamber Efendimiz hep böyle bizlere bugün yaşayacağımız olayları 1400 sene önceden söylemiş yani. Anlatıyor bugün neler yaşayacağımızı, ahir zamanda neler yaşayacağımızı anlatıyor. Hadislerinde çok açık ve net zaten. Yani.
Maşallah. Mesela maşallah, depremleri de aynı şekilde. 1980'den önce insanların çoğu deprem pek bilinmiyordu. Ama 1980'den sonra özellikle depremlerde 2000'li yıllardan itibaren daha da bir artış oldu. Her sene o artış oranı yükseldi. Şu an en son bir hafta, iki hafta önce yine oldu. 5.2 şiddetinde bir deprem. Sürekli de oluyor.
Evet. Yani ayrı zaman çok özel bir dönem. Yani depremi en fazla, deccaliyeti en yüksek, Allah'ın en fazla inkar edildiği, dünya çapında ekonomik kriz hiç kimse izah edemiyor. Hocamız 7 sene dedikten sonra IMF açıklama yaptı 7 sene sürecek diye. Evet. 2014'de tarih verdi bakın çok evet, önemli.
İnşallah.
Hocamız çünkü tarih vererek söylemişti. 2007'de başladı. 2014'lere kadar nasıl buna Kur'an'dan işaret, Kur'an'dan Kur'an'a dayanarak inşallah ve hadislere dayanarak söyledi bunu i̇nşallah. Hocamız. Bir kişi söyledi dünyada. IMF, koskoca IMF açıklama yaptı. Evet dedi, 2014'e kadar sürecek. Sebep yok. Sebep?
Hala
Adnan Bey söyledi, Adnan Oktar söyledi. Yani maşallah. Onu söylemediler de, ona dayanarak söylediler. Tabii, onun ardından CIA eski başkanı söyledi, Merkez Bankası başkanları söyledi. Hiçbir teknik izah yok. Zaten çıkışının teknik bir izahı yok ki.
Evet, ortada.
Olsa değil, çözecekler zaten. Yani sebebi şudur dese, adamın darphane var elinde. Doğru, Merkez var, Bankası...
Evet. Milyarca dolar yerin altından çıkıyor, piyasaya veriyor, kriz düzelmiyor.
Şey Amerika'nın nakitleri var, Merkez Bankası var. Bir türlü belini doğrultamıyor.
Bugün açıklama gördüm bir tane yine haberlerdeyken. Şey gösteriyor, hani krizden bahsediliyor. Diyor ki hani dünyada olan bir olay yok diyor hani bu şekilde. Ama ekonomi niye bu şekilde gidiyor diyor. Çözemedik diyorlar mesela. Hala açıklama yapamıyorlar. Çünkü dolar tavan yapıyor, euro tavan yapıyor Türkiye'ye baktığınız zaman. Hani bir krizde, dünyada bir kriz hakim şu anda. Dünyada var olan ve kimsenin daha çözümleyemediği, nedenini koyamadığı. Çünkü genel anlamda yani her yerde, dünyanın her yerinde bu kriz yaşanıyor. Bölge olarak da değil. Bu Peygamber Efendimiz söylüyor. Dünyada yaşanacak diyor mesela. Evet.
Türkiye'de başka ama başka olması da...
O da metafizik yani. Evet. Şimdi niye Türkiye etki... Türkiye yani. Zaten yani herkes bilir. Üçüncü dünya ülkesiydi yani 20-30 sene önce. Tabii, evet. O şekildeydi. Evet, evet. Dış borçları almış yürümüş. Döviz yok.
Gelişmekte olan ilçe diye geçiyoruz zaten.
Alan, yani 70 yılları bilir herkes. Ne oldu? Metafizik bir şey var. Yani ayrı zamanda Mehdiyet'in bereketi, Türkiye'nin görevli olması, hocamız söyledi bunu. Onu da bir tek hocamız söyledi zaten. Bakın dedi, Türkiye görevli, Türkistan Birliği'nin lideri olacak inşallah. Ekonomik kriz Türkiye'yi etkilemeyecek dedi. Yani metafizik bilgi bu maşallah.
Maşallah.
Aynısıyla oldu. Türkiye dünyada bir numaralı büyüyen ülke halinde şu anda. Neye göre? Kimse bilmiyor, öyle. Niye? Çünkü Mehdi Türkiye'de, İstanbul'da inşallah.
İnşallah.
Allah bir bereket vermiş. Her yer, yok Yunanistan çöktü, komşu. Daha bir sınırın ötesi değil mi? Öbür ülkelerin tamamı çöktü. Avrupa'da İtalya, İspanya dev ülkelerdi bunlar değil mi? Almanya, İngiltere.
Tabii.
Patır patır gittiler yani böyle. Amerika, dünyanın en zengin ülkeleri. Japonya bir şeyde gitti yani böyle Allah'ın dilemesiyle. Türkiye bir şey olmuyor.
Maşallah.
Yani insanların artık görmesi lazım yani. Bir şeyler oluyor böyle. Allah gösteriyor. Çok açık yani. Bütün dünyayı değiştiriyor Allah. İslam'ın hakimiyetine ve Hazreti Mehdi dönemine hazırlıyor Allah. Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yani anlıyoruz artık inşallah.
Evet. Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz ikisinin de fiziksel özelliklerine kadar da çok detaylı mesela bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geniş omuzlu, geniş karınlı olacağını, alnının açık olacağını, burnunun kemerli.
Yok, hafif çıkıntı.
Hafif çıkıntılı. Evet, alnında çıkıntı. Tek çizgi
düzgündür olacağı. Düzgündür diyor. Yani evet. Ufak ve düzgün bir burnu vardı diyor. Çok hafif
hilal
çıkıntı.
Hilal kaşlı olacağı evet. Şekilde bildiriliyor. Aynı evet. Şekilde Hazreti İsa'dan da bahsediyor. Kızıl saçlı olacağı. Uzun atletik yapıda genel olacağının bundan da bahsediyor. Yani gören
orta
kişinin
boylu, orta evet, boylu atletik,
atletik yapıda olacak. Kızıl saçlı.
Kestaneye çalan altın evet. Rengi evet.
Çilli suratı olacak.
Suratıyla tanıyacakların evet. insanların
çok keskin bakışlı, çok güzel yüzlü.
Gri gözlü diyor. Mesela
evet gri gözlü. Evet.
Hani bunları gördüğün zaman zaten orada Peygamber Efendimiz bize 1400 sene önce anlatmış zaten. Yani şu an deseniz ki bir el yeteneği iyi olan bir insana hadislerden dayanarak, anlatarak çizdirsek mesela çok rahat bir şekilde hani çizim. O kadar detaylı anlatılmış ki rahat bir şekilde bir şey çıkarabilirler. Yani bir silüet çıkabilir anlatılanlardan. Çünkü çok detaylı maşallah. Bahsetmiş Peygamber Efendimiz ki insanlar tanısın ve ona tabi olsunlar.
Tabii inşallah. Diyorsun. Yani şimdi Allah gösterecek inşallah. Yani İslam'ın dünya hakimiyetini, bunun birinin vesile olduğunu, onun Hazreti İsa'ya ve imam olacağını inşallah namazda evet, birlikte. Bunların geçelim. Hepsi çünkü Peygamberimizin her söylediği çıkmış. Bunlar da çıkacak. Gayb bilgisi ve Allah'ın vahiyle bildiriyor bize bunu inşallah. Mehdi olan kişinin orta boylu, geniş alınlı, yeşil gözlü, kavisli kaşlı, tek kaşlı, evet. Çatma çizgisi olan, parlak dişli, inşallah geniş omuz, geniş karın ve geniş uyluklu olan, adımlarını dışarı atarak yürüyen. Evet. Sırtındaki benlerinde bir kere görürüz inşallah demişti hocamız. Bir kere teberrüken gösterir diye inşallah. Peygamberin hırkasıyla, kılıcıyla, kutsal emanetlerle çıkacak. Ahit sandığını bulacak inşallah. Tevrat'ın orijinali çıkacak döneminde. Yani bütün bu kanıtlarla göreceğiz Mehdi Allah'ın izniyle inşallah ve çok yaklaştı zaman. Çünkü evet. Ahir zaman başlayalı 32 sene oldu. Ahir zaman başlayalı 32 sene oldu. Mehdi hayatta ve faaliyette ve Ahmet Yasin hocamız diyor, kurşun çıkalı diyor, çok oldu diyor. Hedefine varmak üzere diyor Allah'ın izniyle. Bir müteşabi olarak söylüyor tabii inşallah. Ya bu şu anlamda Hazreti Mehdi faaliyette 30 yıldır hedefine varmak üzere. Yani artık zaman geldi inşallah.
İnşallah.
O zaman. İnşallah.
Bir kitabı var hocamızın, onu göstereyim isterseniz.
İnşallah. Molekül Mucizesi hocamızın kitabı.
Şöyle ekrana da yansıttık.
Ben de kitaptan kısa bir bilgi vermek istiyorum sayın dinleyicilerimize. Bu kitapta Allah'ın atomları ve atomlar arasındaki bağlantıları sebep kılarak yarattığı moleküller ve moleküllerdeki olağanüstü özellikler her okuyucunun anlayacağı bir anlatımla incelenecek. Yani çok kolay bir dilde, hocamızın hep söylediği şekilde çok kolay, akıcı, rahat bir dilde anlatılıyor Molekül Mucizesi. Normalde piyasadaki kitaplarda hep böyle anlaşılmaz. Sen de bilirsin doktor hocam, ama hocamızın kitabında maşallah çok açık, anlaşılır bir üslupta. Biraz daha bilgi vermek istiyorum ben. Gözle görünmeyen atomların tüm evrendeki nesnelerin tamamını nasıl oluşturduklarını öğrenen ve bunun üzerinde akıl ve vicdan ile düşünen her insan Rabbimizin sonsuz kudretini, aklını ve benzersiz yaratışını görecek, onun karşısında ne kadar aciz olduğunu anlayarak Allah'ın gücü karşısında boyun eğecektir inşallah. İnşallah. Ben kitabı da göstereyim. İnşallah. Şöyle. Molekül Mucizesi. Çok güzel bir kitap. İnşallah bütün dinleyicilerimiz, seyircilerimiz elde etsinler. Bu kitabı okusunlar inşallah.
İnşallah. Yani hakikaten hocamız olduğu için değil ama yani ben mesela ilk kitabını okumuştum hocamızın. Benim kız kardeşlerim de Allah'ın izniyle hocamızın talebesi maşallah.
Maşallah.
Gerçeği düşündünüz mü kitabını? Bir kere okudum ilk kitap. Tamam dedim inşallah, yani dini yaşamam gerekiyor. Çünkü o kadar güzel, hikmetli bir anlatım ki Kur'an'a dayalı olduğu için. Mesela kitapların özelliği hocamızın, karşı konulamaz deliller, hiç ağdalı anlatım yok. Hani haşa, bazen böyle kendini ön plana çıkarmaya çalışan yazarlar oluyor böyle. Karmaşık cümlelerle, bir fikir karmaşası böyle, ne dediği belli olmuyor. Entelektüel olmaya çalışıyor, entel görünmeye çalışıyor.
Latince kelimeler kullanıyor sık sık. Evet.
Yani o kadar hikmetli ve güzel bir üslup ki, bakın bir kitabı okuyunca, ki çok insan var, ben kimle konuşsam duyuyorum inşallah, hocamızın bir kitabını okuyunca birisi net kanaati geliyor. Hangi kitap olursa olsun inşallah.
Ben anlamaması mümkün değil. Çok açık ve net, yalın bir şekilde mesela maşallah anlatıyor ki hocamız, herkes anlayabilsin. Yani 7 yaşındaki çocuk da okusa anlar, 70 yaşındaki bir insan da okusa anlar. Yani o kadar net, yalın ve akıcı.
Evet.
Hani insan okuduğu zaman hem kendini bulacak, hani görüyor, kendini anlıyor, kendini buluyor, daha fazla yakınlaşıyor. Hem de çok net bir şekilde anlıyor. Hiçbir şekilde hani tekrar tekrar bakmasına ya da işte okuduğu kelimelerin oturup sözlükten anlamlarına bakıp işte ne anlatmak istemiş, acaba ne anlatılmış diye düşünmesine gerek yok. Çok yalın açık şekilde, çok akıcı bir şekilde bir başladığı zaman sonuna kadar gidebiliriz.
Evet. İnşallah. O zaman da yani bütün Müslümanlar inşallah, hocamız hiçbir telif hakkı talep etmiyor. Allah razı olsun. Sırf Allah rızası için. Yani
maşallah.
Tek kuruş yani bir maddi menfaati olmamış kitaplarından ve Allah yolunda yaptığı çalışmalardan.
İnşallah.
Aksine tam mesela daha ilk Ankara'dan gelip tebliğe başlıyor hocamız. Maddi imkanı yok. Bir miras kalıyor, anlatmıştı hocamız. Ki bu dönemin parasıydı da önemli bir miktardı. Yani 150 milyar lira civarında bir miras kalıyor o dönem. Bakın diyor, kıyafetim bayağı eski olduğu halde, ki anlattı hocamız. Yani böyle kendisi bazı sebeplerden dolayı işte başka kıyafet olmadığı için yama yapmış. Yani uhuyla yapıştırdığı şeklinde dedi böyle inşallah aşınan bir yerine. Ona rağmen yeni kıyafet almadı ve kendisine için harcamadığı bu parayı Allah yolunda tamamını harcıyor.
Maşallah.
Ve hiç yani değil mi, hocamızın yüz milyonlarca kitabı indiriliyor. Yani muazzam bir gelir olabilir değil mi? Allah rızasında öyle bir şey yok. Allah rızasında kazanç olmaz. Mesela peygamberlerin de örnekleri var. Başka meslekleri oluyor. Gelir şeyleri farklı oluyor. Yani Allah yolunda gelir elde etmek olmaz. Allah rızasıdır. Onun i̇nşallah için yapılır yani din inşallah.
İnşallah.
Ve tebliğ farz Müslümanlar üstüne. Yani kullansınlar inşallah. Kullansınlar derken yani yararlansınlar inşallah tebliğ için. Bütün kitapları, filmleri hepsi ücretsiz inşallah.
İnşallah.
Telif
İnşallah.
Hakkı olmadan.
Yani
açıkça bildiriyor hocamız ki nitekim dünya çapında da bu şekilde. İnşallah. Allah bakın ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile. Özür olmaksızın oturmak yok demek ki inşallah.
İnşallah.
Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler eşit değildir diyor Allah. Yine başka bir ayette fitne kalmayıncaya Ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin diyor. Fikri mücadele. İnşallah. Demek ki Allah'ın emri inşallah. Herkesin bu mücadelede görev alması gerekiyor. Allah en güzelini yaratmış inşallah.
Maşallah.
Kitaplar, maşallah. Filmler, her şey hazır, bilgi hazır. Kimsenin yeniden bir şey keşfetmesine ihtiyaç yok. Her şey en güzel şekilde hazır inşallah. Çok büyük sevap olur.
İnşallah.
Yaratılış atlası girdi mi mahalleye, oraya darwinizm giremez demişti hocamız.
Maşallah.
Filmleri indirip değil mi, dağıtabilir. CD'lerle, şeylerle inşallah, inşallah satın alıp. İnşallah.
Valla Yasin suresi 20. ayette şöyle buyuruyor. Sizden ücret istemeyenlere uyun. Çünkü onlar hidayet bulmuş kimselerdir diye buyuruyor Rabbimiz. Ücret istememek ve bir konuyu, yani daha doğrusu bir tebliğ, Allah'a besleniyor. Bir tebliğ sadece Allah rızası için yapıp herhangi bir maddi çıkara dayandırmamak hidayetin bir özelliği oluyor Allah alem. Çünkü hiçbir maddi çıkar olmamış oluyor. Yani dünyaya dair hiçbir çıkar temelli bir konu olmamış oluyor. Sadece saf ve temiz Allah rızası için yapılan bir icraat oluyor. Bu çok değerli bir durum ve Allah bu şekilde davranan insanlara, ücret istemeyenlere uyun diye inşallah Kur'an'da emrediyor.
Evet, İnşallah. Yani Allah yolunda fikri mücadele cennete girmek için ayırt edici diyor Allah. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa siz Allah içinizden cehd edenleri, yani fikri mücadele edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor Allah. Yani bunu yapmadan oturarak, mesela oturanlardan ve geride ağırlaşıp kalanlardan bahsediyor Allah. Münafık özelliği. Yani münafıkları evet. Anlatırken Allah yerlerinde ağırlaşıp kaldılar diyor. Peygamberimiz dönemindeki mücadelede ihanet ediyorlar. Geride kalıyorlar. Aman diyorlar, bizim evimiz, ailemiz, barkımız var. İşte havada çok sıcak zaten gibi böyle bahanelerle biz mücadeleyi bilseydik katılırdık.
Savaşmayı bilseydik gelirdik.
Evet. Hı, aynısıyla demek ki Hazreti Mehdi döneminde de böyle münafıklar olacak demek ki.
Bu sıcakta ağırlaşacaklar,
geri kalacaklar, bahaneler uyduracaklar ve ihanet edecekler Hazreti Mehdi'ye. Ama İslam Allah'ın izniyle eze eze ve söke söke bütün dünyaya hakim olacak. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kader bu. Allah andolsun ben galip geleceğim, elçilerim de diyor.
İnşallah.
Allah. Hizbullah yani galip gelecek. Mutlaka Allah'ın yarattığı bir kader bu. Bütün dünya mutlu olacak bundan. Hazreti Mehdi'yi çok sevecekler inşallah. İnşallah. Ve çok mutlu olacaklar inşallah.
İnşallah. Zaten galip sıfatıyla yaratmış Allah diyor. Hani bütün mücadelelerinde zorluk içinde de olsa galip gelecektir. Tıpkı peygamberlerimiz dönemindeki gibi. Hani ne kadar zor zamanda çarpışsalar, ne kadar zor zamanda zor şekilde uğraşsalar da bunun sonucunda hep galip gelmişlerdir. Çünkü Allah kaderlerini onların galip olarak kılmıştır. İnşallah. Bu aynı şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da aynı şekilde olacaktır. Çünkü kaderini galip olarak kıldım diyor. Sonucunda hani ne kadar önüne geçilmeye çalışılsa da, ne kadar işte örtbas edilmeye çalışılsa da sonunda Türk İslam Birliği olup, İslam bütün dünyaya yayılıp Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da galip gelmiş ve başında oluyor olacak inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bir iman hakikati anlatayım o zaman. Kısa bir iman hakikati anlatayım inşallah. Mavi kelebekler hakkında. Mavi kelebek tırtılları yumurtadan çıktıktan sadece 3 hafta, yani yumurtada 3 hafta kalıp 3 hafta sonra yumurtadan çıkıyorlar. Daha sonra kekikle besleniyorlar. Kekik bitkisiyle. Bundan sonra yere düşerek kırmızı karıncalar için çok çekici olan bir sıvı salgılamaya başlıyorlar mavi kelebekler. Kırmızı karıncalar etrafta belirmeye başlayınca tırtıl şahlanarak kafasının arkasındaki orası tam çıkmamış. Yani şu şekilde gördüğümüz gibi kafasının arkasındaki o yiyecekleri karıncaların uzanabileceği bir boyuta kadar yere indiriyor. Gördüğümüz gibi, fotoğrafta görüldüğü gibi. Şimdi bu olağanüstü taklit yeteneğine aldanan kırmızı karıncalar tırtılı kendi yuvalarına taşırlar. Ve larvalarının bulunduğu en korunaklı yere yerleştirirler. Kendi yavrusu sanarak. Şimdi biraz sonra videosunu da göreceğiz. Mavi kelebek tırtılı burada karınca larvalarıyla beslenerek bütün kışı geçirir. Karıncaların yavrularını yiyor tırtıl. Larva yani. Bu baharda ipek kozasını yaparak erişkin bir kelebeğe dönüşünce de karınca yuvasını tamamen terk ediyor. Yani karıncaların yuvasında yaşıyor. Şimdi onunla ilgili video göstermedi ama. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir üreme sistemi. ama neye bağlı? Başka bir hayvan türüne bağlı. Kim ürüyor? Mavi kelebek. Mavi kelebek uçan bir böcek. Başka bir böcek, karıncanın evet, onun taklidini yapıyor. Çok riskli bir işlem. Onun yuvasına gidiyor. Onun yuvasında onun larvalarını yiyor. Yani kendi yavrularını yiyor karıncaların. Onun yuvasına giderek, onun taklidini yaparak. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi metamorfoz geçiriyor. Kelebek haline dönüşüyor ve yuvadan içip uçup gidiyor.
Ve burada bir akıl var. Bu hayvan kendini bilmiyor bir kere. Kendinin ne tür olduğunu bilmiyor. Kendini görmemiş, bilmiyor. Ve bir karıncanın şekline giriyor.
Ve işte çok mükemmel bir yakın. Kokusunu nereden biliyor? Bir de onun o sistemini nasıl oluşturuyor? O kokuyu sağlayabilecek materyalleri nasıl toplayabiliyor? Onu kendinde nasıl barındırabiliyor? Bunu sormak gerekiyor. Yani bu karınca, bu kelebek tırtıl dediğiniz, hani tırtıl halinde önce geldiği zaman bunu nasıl akledebilir? Bu kokuyu nasıl salgılayabilir? Bir de bulunduğu yerin altında bu kırmızı karıncaların olduğunu nereden bilecek? Bunların onu kendi yuvasına götürüp de bu şekilde beslenip hayata, hani gerçek anlamda başlamaya başladığı andan itibaren yuvasından çıkıp gidecek. Bunu nasıl tahmin edebilecek? Bunları hep işte şey görüyoruz biz burada. Allah'ın vay etmesi sonucunda görevlerini tamamen ve eksiksiz yerine getirdiklerini görüyoruz biz bu canlılarda da. Bu mavi kelebekler de buna çok güzel örnek inşallah. Baktığımız
i̇nşallah.
Zaman.
İnşallah. Şimdi onun videosu
var. Videosu şu an.
Tamam.
Avrupa kırlarındaki en harika diye devam ederken geçti, evet. Maşallah.
Evet, mavi kelebek.
Erkek ve dişi buluşurlar.
Ve çiftleşiyorlar. Çiftleştikten sonra dişi mavi kelebek bir kanatına bitkisi bulmak zorunda. Kekik bitkisi yani. Buraya yumurtalarını bırakıyor. Bitkiyi tanıyor, buluyor. Enteresan, evet. Sonra larva devam ediyor hayatına. Evet. Vakit geldiği zaman bak besleniyor ilk önce. Vakit gelince kendisini yere bırakıyor ve şimdi karınca taklidi yapacak.
Kendi yavrusu zannediyor, yuvasına evet. Götürüyor karıncalar. Bakın şimdi.
Evet, karıncanın yavrusunun kokusunu salgılıyor.
O da yavrusu zannedip yuvasına götürüyor. Hani dışarı çıkmış, dışarıda kalmış diye.
Maşallah.
Bir kere kelebek niye karıncaların olduğu yerde bırakıyor? Yani en başta değil mi? Biliyor böyle bir şey olacağını.
Evet. Olması bırakan anne kelebek biliyor yani böyle bir şeyin.
Bakın yuvaya bırakıyor şeylerin yanına. Diğer kendi yavrularının yanına bırakıyor, lavralarının yanına.
Hangi kokuyu salgılayacağını nereden biliyor?
Hani renk evet. Olarak farklı, koku olarak aynı olduğu için mesela karınca onu ayırt edemiyor. Renk olarak
yuvaların en
için.
Güzel yerine koyuyor. Korunaklı, en iyi yerinde muhafaza ediyor onu.
Tabii larvalarını
yiyor. Bakıyor bakın, bırakıyor lavraların üstüne.
İtinayla bakın ilgileniyorlar. Kendisine baktı duruyor.
Hani normalde bir risktir bu yani. Baktığın zaman kelebeğin bu şekilde hani karıncanın yuvasına gitmesi. Çünkü evet. Onun olmadığını algılasa, öyle olmadığını bir çözseler hani kelebeğin sonu olacak orada. Ama evet. Bunu bile bile, bunu kokuyu salgıladığını bilerek, buna güvenerek baktığınız zaman resmen bir güven var yani. Garanti altında hissediyor kendini. Bırakıyor karıncalara kendini. Nasıl olsa yuvasına götürecek. Oysa bu daha bir yavru. Hani önceden bunu yaşamış, bir deneyimi olmuş olsa deriz ki hani bunu yaşamış, o yüzden yapıyor, tekrarlıyor ama bu yavru sonuçta. O şekilde onun yuvasına gidiyor önünde. Yavrularının yanına girmesini bekliyor mesela. Giriyor, orada büyüyüp bu sefer dışarı çıkıyor. Normalde bunu deneyip yanılıp anca öğrenebilirsiniz. Hani evrimci evet. Zihniyette olsa, öyle bir şey de olsa. Oysa bu değil. Lavradan çıktıktan sonra tırtıl halindeyken yuvaya gidip yuvada böyle bir şeyle karşılaşacağını bildiği için hani bunu bilerek davranıyor. Bir akıl görüyoruz yani. Burada bir akıl var. Büyük bir akıl var. Bu Tabii ki mavi kelebeğin aklı değil yani. Mavi kelebek bunu akıl edemez hiçbir şekilde. Bu tamamen Allah'ın aklıyla olduğunu ve Allah'ın bu canlıları ortamına uygun şekilde yarattığını görürüz. Çünkü bu kırmızı karıncaların kokusunu salgıladığı için mavi kelebekler onun bulunduğu yerdeler. Burada da biz Allah'ın her şeyi ortamına uygun şekilde ve ortamında yarattığını bir kez daha örneğine şahit oluyoruz inşallah.
Maşallah.
Gücünü,
maşallah,
kudretini bir kez daha anlıyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz.